아니 약간
Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim
hocam? At hocam, at, vur.
Atıyorum hadi. Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi, evet, bu program başla demek ki arkadaşlar biz gidiyoruz hadi. Evet, evet, radyo programına gidiyoruz, siz toplayın ortalığı. Hadi hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Öyle şey baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidin.
Toplamak isterdik, toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor, program.
Ya şurada aynı şey yapıyorsunuz ya. Yemek yiyorsunuz.
Hadi koş koş koş.
İnanamıyorum ya, hala aynı şey yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
ben Engin,
ben Adem.
Hepinizi bekliyoruz.
Sen gel gayrı 17 benli şaliye daha gönlüm umutla. Gelecek sen gel gayrı 17 benli şaliye daha gönlüm umutla. Gözüm yarı güdüyor. Gelecek sen gel gayrı 17 benli şaliye gençlik elden gidiyor. Gelecek sen gel gayrı 17 benli şaliye gençlik elden gidiyor. Yakın ak gülleri sen takın. Zengin kocaya vardın 17 benli şadiye hani gerdan dağıtın. Zengin kocaya vardın 17 benli şadiye hani gerdan dağıtın. Zengin kocaya vardın 17 benli şadiye hani gerdan dağıtın. Zengin kocaya vardın 17 belli şadiye hani yerden daldın.
İyi akşamlar, İyi akşamlar Türkiye. Merhabalar herkese.
Evet.
Yalnız bu sefer müzikten sonra biraz bekledin hocam girerken.
Müzikten sonra beklemem normal. Müzik bitti halinden ben de orada bir şeyle uğraşıyordum. Geri dönene kadar elimle şeye, bilgisayara. Evet. Tabii orada ufak bir boşluk oluştu orada.
Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz bugün de.
Evet. Tekrar neredeyiz?
Buradayız. Engel Seyşimli saatlerdesiniz. Bir çarşamba akşamı yine saat 9 ve evet, buralardayız. Hepinize güzel bir program diliyoruz öncelikle. Nasıl geçti geçen haftan hocam? Vallahi senin hastalıkla geçti galiba.
Gripal enfeksiyon, minimum üst solum.
Biraz mikrofona yaklaşırsan hocam sesin biraz az geliyor
senin. Üst solunum yolu enfeksiyonları hepsiyle mücadele ettim.
Evet, geçmiş olsun diyoruz tekrar. Adem hocama da bir haftadır yatıyor aslında bakarsanız arkadaşlar. Evet, bu programda yeni kalktı. Geçen haftadan hastaydı ama biraz şeydi. Öyle geçen bir hafta oldu. Ben ne yaptım? Ben de pek bir şey yapmadım aslında. Bu aralarda öyle ödevlerim falan vardı. Onları yaparken günler geçip gidiyor yani. Hava koşturmaca değişti içerisinde. Havalar düzelmiyor bir türlü. Geçen çarşamba şey diye açmıştık programı. Nihayet güzel bir havadan sonra karşınızdaydık. Sonra ertesi gün hava bozdu inadına. Evet ya. Yapar gibi bir daha da düzelmedi yani.
İstanbul'da büyük ihtimalle Mayıs ayında böyle serin ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Tabii belki
Mayıs mı gibi, Mayıs'a kadar diyordun. Yani, Mayıs'ta mı böyle geçecekmiş?
Mayıs ayı da serin ve yağışlı geçecek. Tabii Nisan gibi belki daha bu kadar soğuk olmaz ama normal önceki yıllara göre Mayıs ayında.
Vallahi hocam felaket tellalı gibisin. Seni boğmak geldi şimdi içinde bu haberi verdikten sonra. Bir anda hocam sinirlendim
bu
yani.
Bu bahar havasının etkisidir ya.
Bahar hocam, bahar baharlığını bilsin kardeşim. Sürekli yağmur mu yer baharda ya? Hayır, yoğun gün donuyoruz. Mont giyiyoruz hala. Hayır, bir çıkaramadık. Hani yağmur yağar da hava sıcak olur. Öyle değil yani. Buz gibi. Buz gibi İstanbul hakikaten bu sene çok soğuk.
İstanbul
yani
bence kendi eski mevsimlerini bulmaya başladı. Ben hatırlarım çocukluğumda Nisan'da böyle serin olurdu bazen.
Evet, bazen oluyordu gerçekten. Bakalım yazı nasıl geçireceğiz. belki bahar serin oldu, yazın da serin olur ha?
Olabilir, belki yazın da serin geçer.
Var mı onunla ilgili bir tahmin, yazın nasıl geçecekmiş falan?
Geçen yazlara göre daha serin geçmesini bekliyorlar İstanbul'da. Özellikle kuzey ve batı kesimlerinde ülkenin. Öyle bir tahmin vardı.
Anladım.
Tabii gene Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'de sıcaklar görülecek ama diyorlar Marmara'da çok etkili sıcak beklemediklerini söylüyorlar tahminlere göre.
Evet evet, ama neyse ki yağmurdan nasibimizi yeterince aldık hocam.
Evet, Nisan yağmurları yağıyor yani, evet, çok güzel yağdı.
Tabii ki önce iletişim bilgilerimizi bir hatırlatalım mı hocam? Tabii ki, bu arada yazın bugün kimler bizimle, kimler bizimle bir merhabalaşalım. Herkesin isimlerini de söyleyelim. Herkesin kimler bizi dinliyorsa alacağız, şu an ve bizi dinleyenler lütfen bir MSN'den merhaba mesajlarınızı alalım ki biz de sizlere cevap verelim. Değil mi? Evet, ama nasıl yazacaklar bize?
Nasıl yazacak bize direkt engelsizerisim@hotmail.com MSN adresinden ya da radyo@goremparmakli.org MSN adresinden
bizlere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Engelsiz Erişim Twitter adresimizden,
evet,
de
Erişim'den Twitter'dan ulaşabilirler.
Bizlere ulaşabilirsiniz. Bu arada İzmir'den Kemal bize ayım neydi?
Evet. Aim, aim.
Aim galiba aim diye Facebook'ta chat yapılırken herhalde kullanılan bir program gönder. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programı inceledikten sonra o programımızda, radyo programı bu hafta tanıtamayacağız, evet, ama hafta biraz inceledikten sonra onu da başka bir programda tanıtacağız. Ama bugün başka şeyler tanıtacağız. Evet,
bugün
ne tanıtacağız?
Bugün iPod'da e-book, ilk e-kitap okumayla ilgili bir e-books diye bir program tanıtacağız. Çok basit bir program olduğu için çok uzun sürmeyebilir. Bir de Money Reader diye doları tanıyabilen şimdilik ama diğer para birimlerini de eklemeyi düşünüyorlar. Bir para tanıyıcı program tanıtacağız. Bunun dışında Engin hocamın güzel bir şey olacak, aktivitesi olacak.
Evet, biz aslında 2-3 hafta kadar önceydi de dersinde bir sunum yaptım. Sunum değil de benden bir hoca konuşma yapmamı rica etmişti. Eğitim fakültesinde, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Dersin adı aslında etik, yani danışmanlıkta etik dersi ama ben orada hem etik hem de engellilik algısı ve onun üzerine konuştum biraz. Görenlere anlatılan bir şeydi.
Evet.
Ondan bahsedeceğiz. Bu arada Olgun abim yazmış, selam sizler değil demiş. Yani biraz önce bana şey yazmıştı. Benim şarkımı çalın, dinleyip gideceğim demişti hocam. O yüzden çalalım.
O zaman şey yaparız ya. Sonlara doğru
çalarız.
Ya da
en
bir son yerde çalabiliriz. Sonlara doğru da demeyelim. Bu sefer sonundan dinlermiş programı.
Evet. Yani bilmiyoruz şimdi ne zaman çalacağımızı söylemeyelim gitmemen
tabii,
için.
Tabii.
Çünkü öyle demişti.
Çalabiliriz, belli olmaz.
Siz çalın şarkımı, onu dinledikten sonra giderim demişti hocam. Evet, bana koz vermeyeceksiniz böyle. Radyoda açıklayıveririm her türlü şeyi, vallahi bilmiyorum. Evet, bu var. Arkadaşlar. Demek ki başka da şu an başka yazan olmadı. Evet, bekliyoruz. Başka kimler bizimle bugün arkadaşlar? Evet, sizlerden haberler bekliyoruz diyelim. İstersen bir müzik arası verelim ve sonra yavaş yavaş iPod'ların tanıtımıyla programımıza başlayalım. Evet, güzel bir şarkı. Ne çalıyorsun hocam?
Ne çalıyorum hakikaten? Bir rock and roll çalıyordum Beatles'tan da.
Çalacağım.
Evet, daha sonra burada olacağız. Tekrar. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I got no kick against modern jazz, unless you try to play it too darn fast. I lose the beauty of the melody until it sounded like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I took my love on over across the tracks, as if it'd been a man of wailing sad. I must admit they had a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they had a jubilee, them Georgia folks they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup, the folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, don't get to hear them play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the congo, so keep on rocking that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it, well, it's got rock and roll music. If you wanna dance with me, parçasından sonra tekrar
beraberiz hocam. Güzel şarkılarla başladın yine. O zaman diyor ki bak bende olmasam dinleyici yok hani diyor. Hakikaten de başka MSN gelmemiş bir ara dışarı çıkmıştım.
Ya bizim geldim. Dinleyicilerimiz bizi dinliyor kardeşim.
Bizi bekliyoruz arkadaşlar. Yapma çaktırmadan dinliyor bizim dinleyicilerimiz. Öyle değil sanıyoruz mi? Değil mi? Evet, MSN'den yazmasalar da
mesela dinliyorlar. Twitter'dan bir tane şey geldi.
Evet hocam, Twitter'dan mı geldi?
Twitter'dan bir şey geldi. Hemen bakalım ne geldi ben de merak.
Evet arkadaşlar, biraz sonra Adem hocam güzel bir iPod tutlan.
Bak Kemal, evet Kemal bizim İzmir'den dinliyormuş mesela.
Evet Kemal'cim merhabalar.
Twitter'dan hemen mesaj attı Kemal.
O da Kemal de bize şey almıştı geçen, Twitter'ı sizin program anlatımlarınız sayesinde dinledim demiş. Biraz önce de Fatih Aktaş bir mail atmış hocam görme engeller öğrenci platformuna.
Evet.
Gözlüğümüzü tanıtmış. Çok güzel. Da güzel anlatmış böyle sonarın nasıl olduğunu falan. Hakikaten tebrik ediyoruz kendisini. Bize de teşekkür etmiş.
Evet.
Onun teşekkürü de üstümüze kalmasın. Biz de kendisine bizi unutmadığı için anlatırken biz de ona teşekkür ediyoruz.
Biz de teşekkür ediyoruz. Evet hakikaten.
Evet. Gerçi gözlüğün bir sapı kırıldı arkadaşlar. Öyle bir sıkıntı oldu. Bilmiyorum yaptırılır mı? İnşallah yaptırılır.
Gözlük erken hayata veda etti.
Erken hayata veda etti. Dikkat etmek lazım.
Demiyoruz daha çünkü az da olsa yaşıyor.
Evet. Hayır. Yok gözlük çalışıyor. Onun tek sapıyla kullanabilirsiniz tabii. Evet bakalım. Evet hocam nasıl bir şey bu iPhone'daki, iPod'daki program?
Evet iPod'da e-books diye bir program.
Hocam onu şey mi, hoparlörüne mi takacaksın? Hamburger hoparlörüne.
Hamburger hoparlörümüz var bizim değil mi? Evet ya bak ben onu unuttum.
Onu bağla ki duyulsun.
Evet hamburger hoparlörümüzü elimize alıp bir yerlere tıklatın. Hamburger sosis.
Evet arkadaşlar o küçük bir hoparlörümüz var. Bankomatik tanıtımlarında da kullanmıştık. Yapı Kredi'den miras kaldı. Bu arada Yapı Kredi'de bir tanıtım filminde oynadım demiştim ya arkadaşlar. O film birinci olmuş sosyal sorumluluk projesinde.
Hocam bakıyorum.
Artık yavaş yavaş en iyi film olayı. Dalında.
Sinema dalında yani
daha
kendini.
Daha filmi biz göremedik ama sinema dalında şey olacak bir şekilde yapacağız. Evet, geçen haftanın ilginç olaylarından biri Adem abi şey yaparken de bu Gören Göz projesiyle ilgili Ömer çok güzel bir mail atmış gruplara. Ulaştırma Bakanlığı'na gidip görüşmüş ve ilk kez programı deneyen körlerden biri olmuş cep telefonunu. Özellikle dokunmatik sistemi şey yapmalarında çok ilginç bir yöntem geliştirmişler. Böyle
Evet.
bir üzerinde Braille şeyler de olan bir çerçeve galiba anlattığına kadıköre. Onu üzerine yerleştiriyorlar. Bu arada İsmail abi de selamün aleyküm hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz
Teşekkür
İsmailcim
ediyoruz
Paşa.
Evet, İsmail abiye de.
Öyle değişik bir dokunmatik sistemle çalışmış ve yine devam edeceğiz onun ayrıntılarına ama Adem hocam bağladı galiba. Evet hocam söz sende.
Evet, bağladım.
Açmak için çift dokunun.
Sesi iyi mi?
İyi bence gayet net duyuluyor hocam.
Biraz çok az simbol olmaz mısın?
Audio
Evet.
Açmak için çift dokunun.
Audiobooks herhalde bu.
Yok.
Biz
e-books.
Radio,
Evet, e-books.
Açmak için çift dokunun.
Burada e-books diye bir programımız var arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Şimdi e-books elektronik kitapları okuyabiliyor fakat ben şeyi bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa bu arada onu da yazsın, merak da etmiyor değilim. Tam araştırma fırsatım da olmadı onu. Mesela İdefix diye bir yere üyeyim ben. Orada geçen gün İnci Aral'ın yeni çıkan bir kitabı çıktığı zaman elektronik kitap olarak da çıkmıştı aynı anda. Fakat ben bunu almayı denedim. Şeyi kabul etmedi. Bir sorun var dedi. Bankayla arasında bağlantı kuramadı dedi. Birkaç defa. Acaba o elektronik kitaplar PDF formatında mı, onun ayrı formatı mı var diye. Geçen bir PDF formatlı bir kitap paylaşmışlardı. Ben onu yüklemeyi denedim şeye, iPod'a, ve oldu. Bu e-book programıyla okuyabiliyorum onu. Mesela
Şeker portakalı çose mavro bir baston cilos.
Mesela burada
Portable
kitabı açmak için çift tıklayın diyor. Kitap görünüyor burada.
Evet.
Buradan açıyorum mesela.
Şeker portakalı çose mavro.
Açtım şu anda.
Library düğme.
Library diye bir şey çıktı orada, önemli değil. O tekrar geriye dönüyor, library dediğimiz o az önce kısımlara.
Alçak ama bitkin bir sesle konuşuyordu. Çok acıyordum ona. Annem hemen hemen
Başa alayım
doğduğundan
da.
beri çalışmaktaydı.
Kitap muhtemelen şeyde.
Kaldığın yerden mi başlıyor hocam?
Evet, kalıyor bir yerde. Ha.
Ayarlanabilir.
Evet. Şimdi arkadaşlar burada şey gibi düşünün.
Nasıl başa aldın bu arada?
En altta page, şurada sayfa değiştiren bir yer var. Page closer diye bir şey. Bunu çift tıklayıp parmağımın üzerinde tutarak sağ sol çektiğim zaman yüksek miktarda sayfa aşağı yukarı ilerleyebiliyorum.
Anladım.
Mesela en sona öyle çektim, en sona getirdim parmağımı sol tarafa doğru. Birinci sayfaya getirdi.
Anladım.
Mesela onu şöyle yukarıya çekersem. Şu.
Sağa doğru çektin.
166.
Sağa doğru çektim mesela, bıraktım şimdi.
Page 266 ayarlanabilir.
Evet, çok. Acaba sayfa numarasını yazıp da gidebilme şansın var mı acaba?
Sayfa numarasını yazıp gitme şansın yok da şey görebiliyorsun. O bence eksiklik. Onu ben de aradık da bulamadım öyle bir şey. Burada content içindekiler gibi bir şey var. Bunu yapınca sayfa numaranı üçer üçer atlayarak gösteriyor orada. Öyle üçer değişik bir şekilde.
Anladım.
Oradan geçebiliyorsun ama bir de şey var. Mesela elini üç parmağınla birlikte sağ sola doğru çekerek diye sayfa değiştiriyorsun.
Sayfa değiştiriyorsun. Evet, nasıl okutuyoruz peki?
Şimdi burada iki parmağımla bakın aşağıya doğru çekiyorum ekranda iki parmağımı. Tabii onda oldu şimdi de. Önce buraya bir kere dokunmamız gerekiyor. Heh. Şimdi iki parmağımı aşağıya doğru çektim mesela.
Günün birinde acıyı test eden küçük bir çocuğun öyküsü. Nesneleri test ederken, acele etmeden sokakta yürüyordu. Tut Hoca bana Hayati'yi öğretiyordu. Ben de. Aga Bey'im elimden tuttu bu ve bana bir takip şeyler öğrettiği için durumundan hoşnuttum.
Bazı Türkçe karakterlerde...
Evet, bazı Türkçe karakterlerde hata yapıyor. Onu çözemedim, onu çözebilsem.
Ama kitap mı öyle acaba?
Yok. Kitabı şeyde açtım. Akrobat'ta açıp denedim.
Ama sonra her şeyi öğrendiler ne zaman...
Bazen okuyor, bazen okumuyor. Çok enteresan.
Peki sen bırakırsan direkt otomatik ikinci sayfaya geçiyor mu hocam?
Şimdi geçecek mesela, onu deniyorum.
Sokakta. Olmasam sarki bile söylemeye başlardım. Sarki söylemek güzelse, Tut Hoca, sarkiden...
Peki nasıl durduracağız?
Mesela iki kere...
Ama ben ne kadar uzaysam uzasayım.
İki parmağımla bir defa tıkladım üzerinde.
Hı hı.
Durdu şu anda. Eğer basarsam bir de iki, yani bir defa daha iki parmakla dokunursam, hı hı, devam edecektir oradan muhtemelen.
Hı hı.
Peki. Aklından ses çıkıyordu.
Evet. Çok güzel, gayet iyi bir şekilde okuyabiliyoruz. Peki başka okuma şeyleri var mı? Satır satır, kelime kelime gibi. Parmağını çevirerek bir değişiklik yapabiliyor musun? Denedin mi onun için?
Mesela burada.
Sakin ile söylemeye.
Geriye doğru gidersen.
Sakin, sakin, baslar.
Çok güzel. Başka neler var hocam? Sözcük.
Karakterler.
Çok güzel.
İ, le, e, boşluk, se, çift noktalı küçük o. Çift nokta, boşluk, e.
Çift noktalı küçük o ne lan?
Olabilir.
Boşluk.
Geriye doğru gidiyor.
Çok güzel. Başka ne var?
Konuşma hızı. Olmasam sanki bile söylemeye başlardı. Olmasam sanki bile söylemeye başlardı. Sözcükler.
Sözcükler şey ve karakter var. Sözcükler karakter var. Satır yok bunda. Sözcük ve karakter olarak gidebiliyorsun.
Hı hı. Peki parmağı, tek parmağını çeksen bir şey yapmıyor mu?
Tek parmağını?
Aşağı doğru.
Sakin.
Hmm.
Bu şey, tek parmağında zaten şeyi değiştiriyorsun işte. Sözcük ya da durumda ne ayarlıysa o çevirme pozisyonu.
Anladım.
Onu değiştiriyorsun aşağıya da yukarıya.
Hı hı. Gayet güzelmiş hocam. Ve bunu böyle burada, kapattığın zaman kaldığın yerden başlıyor galiba.
Şu anda kapatırsam kaldığım yerden başlıyor.
Hı hı.
Ama iPod'u kapatınca ne oluyor onu derdim. Orada da şurada şey var.
Bookmarks, düğme.
Hı hı.
H266.
Tabii bookmarks'ı ben en son sayfaya bir tane şey koymuşum herhalde.
İç kinarat bacaklarına sarildim. İç kinarat bacaklarına sarildim.
Evet, son sayfaya bookmark atmışım galiba, oraya git.
Bookmarks, düğme.
Evet, onu başka yere de koyabiliyorsun değil mi?
Alabiliyorsun.
Düğme, print, press, düğme, table of contents.
Tabii bu görenlerin işine yarayacaktı. Burada parlaklığını ayarlayan.
Peki table of contents'e bir gidebilir misin hocam?
İç kinarat table of contents.
Yani içindekiler.
Burada sayfa numaraları gösteriyor.
Page 262, page 263, page 260, resume düğme, page 266, page 263, page 260.
Böyle iki, ikişer üçer şekilde giderek böyle gösteriyor.
Peki ona gitmek istiyorsan basıyor musun?
Direkt
yine?
Mesela.
Page 260. Benim suçum değil. Evin bütün ısıkları yanmıştı. Yarı uykulu yüzler odama daldı. Bir kara basandı. Annem benim...
Bu şekilde. Bu geçebiliyorsun sayfasına da. böyle bir şey de, fakat ben buna şey sormayı düşünüyorum, bu Türkçe karakter meselesinin acaba bir çözümü var mı diye. Bir de şeyi merak ediyorum. Dediğim gibi PDF formatları görüyor ama o kitapların formatları ne mesela? Gönderilen kitaplar arasında lit formatı var. Onu deneyeceğim bir ara. Lit diye format var.
Bir ara hocam sen IDFX'ten bir kitabı almaya çalış bakalım ne olacak.
Evet, bir kitap, bir tane elektronik kitap alıp denemeyi düşünüyorum.
Evet.
Mesela burada bir tane elektronik kitap bulmuştum. şeyin içinde. E-Store'da bulmuştum.
Evet.
iPhone'un o kendi satış yerinde.
Hı hı.
Orada bulduğum kitap kendisi kurulan bir şeydi ve sayfa numaralarına direkt gidebiliyordun ama sayfaları büyük ihtimalle resim formatında da hiçbir şey okumuyordu.
Evet.
Türkçe bir kitap bulmuştum öyle.
Doğru. Olabilir. Şey sadece imaj olabilir. Evet. Tekst olmazsa yapabileceği bir şey yok.
Evet.
Evet hocam, gayet güzel
program,
bir tanıtımda.
Bu şekilde. Burada benim şey de var mesela. Ben ilk bunu indirdiğim zaman böyle Gutenberg Project diye bir şey var. Oradan şey vardır. Homeros'un Odessa destanı.
Evet.
Onu indirmiştim. İngilizce olarak bir de o var işte bir yerlerde. Hı-hı. Onda da mesela okumak istiyorsan direkt ne yaparsın? Mesela dil kısmındaysa direkt dili değiştirirsin. O da güzel bir şey. Yani iki dili yani birkaç dille kitap okuyabilirsin.
Evet. Gerçekten o da hoş bir şey olur hocam.
Evet. Türkçe karakterinin hakikaten kimini okup kimini okuması çok ilginç. Ç'yi mesela okuyor bazen. İşte Ş'yi gördüğü zaman okumuyor falan.
Hocam şimdi Ç ve Ö gibi harfler Almanca'da falan büyük da olduğu için onları orada görüyor. Yani işte, Ç ve Ö'yü o yüzden oku, Ü'yü de okur büyük ihtimalle. Ç, Ö, Ü'yü okuyacaktır ama hani onun dışındakileri...
Ü'yü falan okumuyor.
Ü'yü, yumuşak G'yi onları okumaz diye tahmin ediyorum eğer tahmin ettiğim mantıkla. Evet, onu sormak lazım Türkçesiyle ilgili. Evet, Apple'la konuşulacak bir konu.
Evet.
Evet hocam, bir ara ver istersen, bir sonra başka verelim, şeyler
devam edelim. Daha sonra da devam ederiz bir parça arasından sonra.
Evet, şimdi ne çalıyorsun bakalım?
Şimdi ne çalıyorum? Evet, şimdi Sigaramın Dumanı. Sigaramın Dumanı diye bir parçayı hep birlikte dinleyeceğiz.
Tutturmuş, tutturmuş şu be çocuğum.
Bak bu arabayı kim fark etmiş buraya ya.
Yok orada dur çocuğum dur getireyim seni. Durağa götüreyim seni.
Amca bastonumu bırak istersen.
Basto kaldır yavrum elindeki bu sopayı kaldır sen. Ver bana. Tamam. Ver bana.
Ama amca dur koluma gir bir araba geliyor.
Çocuğum bak dikkat et ama.
Ama bastonumu da aldın.
Senin gibi insanları niye sokağa salarlar çocuğum? Annen baban var mı?
Allah çattık valla. Ne annem var tabii ben bir yerden bitmedim ki amca.
Annem baba nerede kalıyorlar çocuğum? Onlarla beraber mi yaşıyorsun?
Evet ben İstanbul'da yaşıyorum. Ya,
İstanbul nerede oturuyorsun?
Nerede Allah? Şeyde oturuyorum ben Ümraniye'de oturuyorum.
Çocuğum Ümraniye'ye bindireyim seni de evine git çocuğum. Nereye gidiyorsun?
Ama ben şimdi işe gitme görüşmem var oraya gitmem lazım. Mecidiyeköy'e gideceğim ben.
Reşitpaşa'ya git çocuğum bak orada şey var. Bak sizin merkeziniz
abi
var.
Ben Beşiktaş'a gitmeyeceğim ama amca Mecidiyeköy'e gitmem lazım.
Çocuğum bak ben sana daha doğru söylemek gerekirse. Şimdi sizin bakılma ihtiyacınız var. Birilerinin size bakması lazım çocuğum. Şimdi ben burada yükümlü değilim ki çocuğum.
Ya tamam amca sen bırak ben gidelim ya ver bastonumu.
Bak çocuğum dur bırakayım içim rahat etmez. İçim rahat.
Tamam durağa gideceğim ben ama sen yanlış tarafa gidiyorsun sanki. Bu tarafa gitmeyeceğiz mi? Bak bu taraf değil mi?
Çocuğum Reşit Paşa oradan kalkmıyor bak.
Ya ben Reşit Paşa'ya gitmeyeceğim amca.
Gel ben seni.
Allah Allah.
Hiç ses etme ben götüreceğim seni durağına şimdi.
Nereye götürüyorsun sen beni?
Durağa şimdi böyle Reşit Paşa arabalarının kalktığı yere götüreceğim.
Ama ben...
Merdiven bak bak töbület ah töbület yavaş.
Yavaş. Takıldı.
Ah reis.
Helal Hacı Efendi.
Hacı Efendi.
Değil mi?
Hadi.
Ya amca ben istersen ben giderim amca. Şuradan sonrasını biliyorum ben. Bak, biliyorum.
Çocuğum dur. Bırakayım da arkadaşlarımın yanına döneceğim çocuğum. Hı. Gel töbüle gel.
Amca tamam ben giderim buradan. Tamam sen bırak beni. Ha.
Tamam çocuğum tamam. Hı. Tamam bak durağın önüne geldik çocuğum. Bakar mısınız? Bak çocuğum bak bu adam bu ama bu kör şey etmeyecek. Reşit Paşa arabalarına bindir gelince.
Allah'ım yarabbim Reşit Paşa diyor. Tamam amca sağ ol.
Reşit Paşa. Hah oturtum da tutun. Tutun bile kenar
hocam.
Otur.
Tamam
dur.
Çekme dur.
Çocuğum.
Aa ne yapma? Ay yere düştüm.
Çocuğum niye dinlemiyorsun beni? Niye dinlemiyorsun de?
Tamam amca tamam ben de hadi görüşürüz amca kendine bak.
Yere otur çocuğum.
Ah bu da böyle.
Allah'ın körü. Bunları niye salıyorsunuz sokağa be?
Güzel bir parodi.
Evet arkadaşlar her hafta size küçük parodiler sunuyorduk. Bu da onlardan biriydi. Evet,
parodi,
bunu da biz epey zaman önce yani bir yıl falan oldu yapalı ama. Sanırım radyoda yayınlamamıştık bunu.
Ya, evet bunu radyoda vermiştik koyalım parodiyi dedik. Galiba.
Trakyalı amcamız bayağı zorladı bizi evet, gördüğünüz
Trakyalı
gibi.
Amca da,
Trakyalı amcamız da Ali Öztürk. Ali Öztürk. Kendisine teşekkür ediyoruz gayet. Evet, iyi
süper bir
şeydi.
Oyun çıkartmış hakikaten. Ama hocam Reşit Paşa'ya gönderiyordu evet. Seni. Niye gitmedin ya?
Efendim hocam?
Reşit Paşa'ya otobüsüne bindirmeye çalışıyor.
Hocam evet bindirmeye çalışıyor ama bunlar bir kere seni bindirmişler ya hocam.
Bir kere beni bindirmişlerdi ben. Hisarı sütüye rahat oturarak geliyordum. Bir baktım indim garip bir yerlerdeyim. Allah Allah dedim neresi burası? Reşit Paşa'ymış meğer.
Adam senin otobüsün geldi diye tabii orada bir tane köyler vakfı var diye herkesi oraya gönderiyorlar tabii hocam. Öyle bir şey olmuştu İstanbul'da. Hakikaten seninkiler hakikaten burada falan.
İlginç içinde. Olmuştu ya. Ya ben de bir an şey dedim inince son durakta ha dedim iyi en kötü ihtimalle bir durak geçtik yani şeyi. Ha giderken şey diyorum ya buralardan dönmüyorduk ama acaba o zamanlar daha yeni zamanlarımdı benim. Farklı bir güzergahtan mı gidiyor bu otobüs falan diye düşünüyordum bir taraftan.
Evet bir baktın.
Bir baktım Reşit Paşa'daymışım.
Evet.
Burası acaba neresi neredeyim dedim Reşit Paşa dediler.
Evet. Bu arada geçen haftanın yine güzel olaylarından biri de Cuma günü şey vardı hocam ondan da bahsedelim hani neler oldu derken bir sempozyum yapıldı. Belki geçen hafta duyurduk programda bilmiyorum ama engellileri farklı açılardan engellilik konulu. Birinci oturumda konumuz haklar üzerineydi. Cemal Donat konuştu, ben konuştum. Ve Hasan Kaya konuştu. İkinci oturumda konumuz eğitimdi. Halis Kuralay hocamız konuştu. Ve Kürşat Ceylan konuştu. Onlar vardı. Ve üçüncü oturumda da medyaydı. İnce Ertuğrul gelmişti. TRT'de biliyorsunuz İnce Ertuğrul'u.
Evet.
Ve onun yanında yine bizim Mehmet Fatih Moray vardı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. BÜSOS yani Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Sorumlu. Tam onlar ne diyor? Sosyal Dayanışma Kulübü. Neydi lan? Öyle bir şey. Neyse, onlara çok teşekkür ediyoruz. Yani yaptıkları çok güzel bir ev sahipliği yaptılar. Üniversitemiz adına da. Bence genel olarak güzel bir çalışmaydı. Herkese teşekkür ediyoruz. Oradan bir enstantane geldi, baktım hocam. Halis Hoca diyormuş ki ben kitap yazdım diyormuş. Adamlar diyormuş ki Braille mi yazdın? Braille mi yazdın kitabı diye soruyorlarmış hocam adama. Da o kadar şey. Ve bak, insanların öne çıkmada şey neymiş. Milli Eğitim Müdürü diyormuş ki Halis Hoca'ya, sen benden daha fazla basına çıkıyorsun bu aralar. Biraz geride dur diyormuş. Böyle ego şeyleri de var hocam. Böyle yani. İlginç şeylerde geldi bu konuda. Güzel konular da vardı. İnci Ertuğrul mesela medyada güzel şeylerden bahsetti.
Evet.
Bu anlamda.
Medyanın ajitasyonlarına falan.
Evet hocam. Mi? Onunla ilgili bir araştırmadan bahsetti. O araştırmayı kendisinden aslında alırsak, ben onu okumak da istiyorum ama. Olur, evet. Medyada çıkan engelli haberlerin çoğu ajitasyon üzerine yapılıyormuş hocam. Yani insanların acıyan. Böyle yani. Üçüncü sayfa bir ajitasyonlar var böyle. Bir de üçüncü sayfa haberleri işte engelliye tecavüz etti bilmem ne oldu gibi haberler, hani onlar da ikinci sırayı alıyormuş engellilerle ilgili haberler, öyle bir araştırmadan bahsetti. Evet. Ama şey dedi, yani ne yapalım, engellilerle ilgili programlar genelde daha az reyting aldığı için onun dışındakiler şey olmuyor, anca Acun gibi bir yerlerden yardım toplayacağım falan, öyle şeyler reyting alıyor.
Evet.
Neyse, güzel ilginç bir sempozyumdu, tekrar arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel olmuş.
Evet. Sizin de arkadaşlar parodileştirmemizi istediğiniz ilginç konularınız varsa bize gönderin. Biz burada hem parodileştirebiliriz hem de sizin kendi parodileriniz varsa gönderirseniz onları yayınlayabiliriz. Yayınlayabiliriz. Onu da söyleyelim.
İlginç olabilir ya. Güzel olur.
Evet. Evet hocam, sen iPod'da bir şey daha tanıtacaksın galiba.
Şimdi iPod'da bir de Money Reader'ımız var. Para tanıyıcı programımız.
Evet. Dolar tanıyor galiba.
Doları
sadece.
Tanıyor şu anda.
Ademler de dolar milyoneri oldukları için çıkarttı dolarları şimdi inşallah.
20 milyon dolarımız var bu tek. Evet. 20 milyon dolarımızı bir tane tanın bakalım.
Nasıl tanıtıyoruz şimdi?
Şimdi çok kullanım basit program. 39. Mesela kilitlenmişse bana açalım. Mesela Money Reader diyor, açmak için çift dokunun diyor arkadaşlar. Programı açıyorum. Açtım. Ve doları elime alıyorum. Rastgele kameraya doğru gösteriyorum. Evet.
Göster hocam.
Gösterdim de o daha göremedi. Evet, şu anda gördüm. 20 dolar diye söyledi. Hiç öyle taraması için butona basın gibi bir şey yok. Direkt doları yaklaştırdığınız zaman söylüyor.
Ve yani
mesela yaklaştırıyorum tekrar. Dolar önünde durdukça o söylüyor mesela şu anda.
Evet. Bu arada hocam, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü diye İbrahim uyarmış. Sağ olasın, evet. Ankara'dan. Bizim bir ayıbımızı ortaya çıkarıp söyledi. Teşekkür ediyorum. Evet.
Bakın arkadaşlar, doların yönü de belli değil. Yani rastgele tutuyorum. Rastgele, yamuk, arkalı önlü, her türlü tanıyor doları.
Galiba üzerindeki resimleri falan var, oralardan da algılıyor.
Oralardan algılıyor olabilir. Onu eşleştirme yapıyordur muhtemelen.
Hı-hı.
Gayet de güzel bir net bir sesle söylüyor. Evet.
Yani hakikaten güzel bir şeymiş hocam.
Bu kadar yani, hani orada buton var, ona basayım, parayı acaba iyi koymuş muyum derdi yok. Yani
yani bunu açıp elinizdeki desteği çok hızlı bir şekilde şık şık şık şık
geçirip evet direkt
yapabilirsin ama tabi maalesef deniz euroyu da tanımıyor, sadece Türk
yok,
dolar
şu anda
mı?
Dolar tanıyor. Ben bunun değişik para biriminin ekleneceğini duymuştum, onlara yazdım, üreten şeyine Türk lirasını da eklemelerini yazdım ama bakacağım, bakıyorum bakalım eklerler mi eklemezler mi. Bakın ekranı bomboş, şu anda basıyorum, hiçbir şey yok ekranda, buton yok. %97 bakterli para. Bu da şeyin pil gücü yani.
Hı hı.
Bomboş. Ekran bomboş. Hatta ben bu programı kurduğum zaman şey düşünmüştüm. O zaman dolar da yok elimde daha. Acaba dedim bu programın düğmesi, butonu bir şeyi vardı. Ben mi kuramadım acaba programı? Kururken bir hata mı oluştu dedim.
Hı
hı. Dün denerken direkt para elimdeydi. Hatta para elimde tutuyordum öyle rastgele. Kameranın hizasındaydı yani o an. Programı çalıştır çalışmaz söyledi.
Peki hocam, Türk parasını tutunca ne diyor?
Hiçbir şey demiyor. Bekliyor.
İbrahim yazmış da Türk parasında deneyin diye.
Denedim ben onu, çok denedim. Bu arada İbrahim bu programı tanıtmamızı önermişti. O arada ben de bu programı görmüştüm aynı anda. O ara araştırıyordum. Ama şey düşünmüştüm. Dolar olduğu için acaba alsam mı diye. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 1.99 dolar mı öyle bir fiyatı var bu programın. Hı hı. Ama gayet güzel bir program. Çok hoş bir programmış. Hoşuma gitti hakikaten.
Evet. Güzel. Bu arada İbrahim buralarda yazıyorken soralım. Gören Göz projesiyle ilgili Ömer'in çok güzel bir maili vardı. Biraz önce bahsettik. Acaba sende yeni gelişmeler var mı? Söylemek istediğin bir şeyler var mı bu konuyla ilgili? Evet. Ne zaman dağıtılıyor, ne oluyor, ne bitiyor ile ilgili? İnsanları meraka da düşürdü çünkü. Bilgin varsa yazarsan seviniriz. O da söyleyeyim. Evet, bu para tanıma da gerçekten güzel. Keşke evet. Türk bizde de gerçi plastik para tanıcıları kaç kişi kullanıyor acaba onlar? Ben kullanıyorum zaman zaman ama.
Zaman zaman ben de paralarımı düzenlemek için kullanıyorum. Hani bir yerde öyle para bakma olayı yapmadım bir şeyler alırken. Daha önceden düzenlemek için kullanıyorum, o pratik oluyor. Bir yerde çünkü alırken bakmak uzun sürüyor.
Evet, tek tek.
Ama bir mesela yanlış... böyle bir cihaz olsa direkt bakarsın. Hiç sorun değil.
Evet evet, daha hızlı bir şekilde onu görme şansın olabilir. Bu arada İsmail abi biraz önce şey almıştı. Ya bu gözlüğü niye aldınız? Gözün görmenizi mi arttırıyor demiş. Yok abi, ondan yok. Onunla ilgili değil. Bu gözlük titriyor abi. Önünde bir obje gelirse titriyor.
Evet. Şey için bu. Bastonun koruyamadığı üst kısmı korumak için. İşte kafaya işte yamuk duran ağaca kafayı baston altından geçip kafayı vurmamak için. Çeneyi, kafayı, gözü tabelaya vurmamak için. Hı hı. Onun için daha çok kullanışlı bir şey ve hakikaten iyi, bu konuda iyi çalışıyor. Hı hı. Ben mesela yürüdüğüm yerde dallar, ağaç bir noktasında ağaç böyle garip bir şekilde duran bir ağaç var. Hı hı. Onu mesela çok rahat geçiyordum. Engin de keza aynı şekilde dallar olan bir yer var diyordun değil mi hocam sen yürürken?
Evet evet, yani doğrudan onları şey yapıyor şimdi. Aha. Yani artık konuştukça üzülüyorum ya, alet kırıldı. Bir tane de biz alalım hocam.
Ya alırız hocam ya, boşver canını sıkma ya.
Evet.
Kırılır canım, kırılır, bir şey olmaz, ne yapalım. Neyse.
Bu sefer de Arena IB'den alalım bari. O belki
evet,
daha
Arena IB'den alabiliriz, evet.
Bu arada İbrahim yazmış, daha fazlası yok demiş. Ben de cihazı görmüştüm ama o zaman demeç verme yasağı olduğu için konuşmamıştım demiş. Onu da buradan hatırlatalım. Evet, bakacağız. Umarım iyi bir şey olur, anlatıldığı gibi olur. Ama o dokunmatik şey için ürettikleri çözüm hoşuma gitti açıkçası. Böyle braille mail bir şeyler yapmışlar. Hani ne kadar kullanılıyor ama.
Nasıl hocam? Ha.
Dokunmatik sistemi çözmek için yaptıkları şey hoşuma gitti.
Evet.
Böyle delikli milikli bir şeyler yapmışlar.
Evet, o braille. Hakikaten benim de hoşuma gitti. Enteresan bir şey. Güzel bir yöntem. Bir yer iPhone'lar için iPhone'lar için öyle bir kılıf olduğunu söylemişlerdi. Onun benzeri. Yani o şekil, tarif edilen şekle biraz benziyordu.
Ha, İsmail abi bir şey daha sormuş. Duymayı etkiliyor mu bu cihaz demiş. Hayır, etkilemiyor.
Titreşim olduğu için duymayı gözünüz, etkilemiyor.
Sadece alnınız kaşınıyor bir süre sonra. Titreyince böyle
falan. Kafaya masaj yapar cinsine bir titreme
yani
yapabilir.
Gözlüğün tek bir noktası var. Biraz kaba bence yani. Biraz daha ince yapabilirlermiş. Biraz fazla kaba yapmışlar diye düşünüyorum.
O da içindeki titreşimli cihazların herhalde sığması için yapılmış bir şey.
Herhalde bilmiyorum ama tabii. Sanki daha inceltilebilirmiş gibi hissediyorum hocam.
Biraz çalışılsa belki olabilir.
Öyle de bir şey. Bu arada bugün ilginç bir şey, bizim okulumuzda COSCAP diye bir firma var hocam. O COSCAP'e biri başvurmuş şey için. COSCAP şey, başka yerlerde oluyor. Bunlar var, projeler evet. Mesela üretiyorsun. Ha. O projen kabul edilirse sana şirket kuruyorsun. O şirketini kurmanın masraflarını falan karşılıyor. Ha. Sanayi Bakanlığı'na bağlı. Üniversitelerde şey var. Bizim üniversitede bir arkadaş bugün şey söyledi. Biri şey için başvurmuş. Kamera sistemi gelişti. Microsoft'un benzer kamerası varmış galiba. Modüler ekleyip obje tanıyan kamera yapalım. Görmeyen kişi önündeki şeyleri tanısın falan tarzında. Öyle bir şey için başvurmuş. İlginç bir şey olabilir yani.
Vallahi
gerçekten.
Ben şey düşünüyorum. iPhone için yakında böyle enteresan programlar çıkabilir diye tahmin ediyorum. iPhone için. objeleri tanıma üzerine çalışan falan. Çünkü iPhone program şeyleri bu konuda çok iyi çalışıyor. Bu tür şeyler, yazılımlar konusunda. Ve yazılımlar çok pahalı değil. Şimdi şu şeyi bekliyorum. Çıkınca tanıtımını yapacağız onu da buradan. Zoom Reader'ı bekliyorum. Zoom Reader biliyorsunuz 19.99 dolarlık bir okuma programı tarayıp bir şey.
Evet, ondan bahsettin sen, bekliyor bakalım o
Nisan
ne kadar.
Nisan ayında çıkacak ama henüz daha bir şey yok, ondan hareket yok.
Evet.
Çıkınca onu da buradan artılarını eksilerini göreceğiz deneyip.
Evet. Hı-hı. Evet hocam, ne yapıyoruz? Bir müzik arası daha verelim istersen. Evet. Müzik arasından sonra da arkadaşlar biraz önce söylediğimiz, değil mi hocam? Artık ona yavaş yavaş geçelim.
Evet, yavaş yavaş geçelim çünkü saatlerimizde
evet, 50 dakikalık var. Bir şey. Hem de sonunda biraz yorum yapmaya da fırsatımız evet, kalsın. Evet. 54 dakikalık bir şey. Sonra da biraz konuşuruz ardından.
Evet. Erkut Taşkın dinleyelim. Uzun süredir çalmamıştım. Evet. Sonra tekrar şeyden sonra burada olur artık, değil mi? O anlatımdan sonra burada oluruz. Parçadan
evet,
sonra anlatımı gireriz.
Parçadan sonra anlatımı gireceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi E132 dersinde yorumlarınızı bekliyorum. Umarım çok sıkılmazsınız.
Bence
engellilik algısı üzerine güzel bir konuşma yapmaya çalıştık evet. Ama bakalım ne olacak. Evet, müzik arası sonra benim derste yaptığım bir anlatı söyleşi diyelim. Ardından tekrar buralarda olacağız.
Yorumlarla ardından da. Burada olacağız hep beraber. Bu arada siz de yazabilirsiniz.
Evet, o arada yazarsanız bir şey yap.
Evet, o zaman parçadan sonra
ha bu arada İbrahim abi şey demiş, bu KNFB kongresindeydim 2008 yılında demiş. NFB ve KNFB Reader yapımcıları bunun üzerinde çalışıyorlar demiş. Yani böyle bir çalışma yapıldıklarından
demek
bahsetmiş.
Demek ileride böyle bir şey çıkacak, üzerinde bir çalışma var.
Evet, Banu bu arada, Banu geç kaldın. Adem e-book uygulamasını anlattı mı demiş. Maalesef anlattı Banucuğum.
Artık Banucuğum kayıtlarda
dinle. Artık kayıtlarda, programın bundan önceki
hatta
kısmını
Money Reader'ı da anlattım.
Dinle. Ondan sonra
Banu da bu arada
Banu'nun da bulmuş. iPhone alan körlerden birisi. Evet, kendisini de tebrik ediyoruz.
Banu da renk tanıcı bulmuş bu arada ve şey bulmuş. Banu bir dahaki hafta da onu tanıtın ya, bak deneyim de çok hoşuma gitti. Sinema kurdu diye erişebilir program buldum dedi. Sinemaları görebiliyorsun. Hangi film hangi şeyde oynuyor konusunu görebiliyorsun diye. Hakikaten bu tür şeyler için de aslında iPhone, iPod ya da iPhone yani güzel bir cep rehberi de olabiliyor bu anlamda.
Evet. Parası olan körlere tavsiye ediyoruz diyelim. Biz eliz alamadık.
Bir iPod alabildik işte. Onunla
iPod alabildik.
Ediyoruz.
Neyse o da bayağı bir...
Evet, o zaman görüşmek üzere diyoruz. Tekrar sonlara
sinema
doğru.
Sinema kurduymuş programı.
Sinema kurdu,
evet.
Sinema kurdu. Evet. O zaman hocam parçaya giriyorum.
Gir, sonra da...
Peki, sonra da buralardayız. Şeyden sonra, senin sunumundan sonra da buralardayız.
Hangisi önemli, önemli, ben miyim yoksa şu?
kendimi ne anlatacağım bu işte. Önce biraz kendimden bahsedeceğim. Ardından engellilik kavramı üzerinde biraz sorgularsak bazı şeyleri. Genelde bölümler hangi rehberlik psikoloji danışmanlık mı?
Evet.
Gayet söylendi. Güzel. Yani bunun üzerinde biraz durmak lazım. Ve ve özel eğitimci olmuşsunuz günümüzde belki özel eğitimle ilgilenirsiniz. Onda ne gibi şeyler sizi bekliyor olabilir ihtimalle. Ben de tam yaptığım iş özel eğitim olarak kabul edilebilir mi? Bilmiyorum. Hani yeterli çalışıyorum ama sonuçta özel eğitim ihtiyacı olabilme olasılığı bulunan kişilerle birlikte çalışma şansım oluyor. O yüzden belki belli fikirler size verebilirim anlamında şey yapacağım. Hani kendimi tanıtayım. Adım Engin Yılmaz benim de dediğim gibi. Boğaziçi Üniversitesi yani burada GETEM'de görev yapıyorum. GETEM'de bölümü yapıyorum 3 yıldır. GETEM bileniniz var mı? Hı-hı. Kitap okuyan var mı hiç GETEM'de?
Ben.
Siz? Hangi kitap okuyorsunuz?
Gelsin.
Süper. Bekleriz kitap okumak isteyen arkadaşlar olursa arkadaşlar. GETEM Üniversitemiz bünyesinde görev yapıyor. 2006'da kurulmuş bir yapı. Ben 2007'de geldim. İki işlerimiz var bizim aslında. Bir tanesi görme engelli arkadaşların biliyorsunuz en temel sıkıntılarından biri veya bilmiyorsunuz mürekkep baskılı eserlere erişim engeli. Yani bir şey mürekkep baskıyla yazıldıysa onları okunması genel bir sıkıntı bizim için. Özellikle eğitim hayatında yaşanan en temel zorluk. Bunun aşılması için çeşitli yollardan biri de sesli kitap üretmek. GETEM de bunu yapıyor aslında. Bizim hem kendi içinde sizin gibi öğrenci gönüllülerimiz var. Hem GETEM'in dışında yani başka ülke, başka illerde, başka kurumlardan destek okuyanlar var. Onlarla birlikte bir havuzumuz var ve bir kitaplarımız var. Kitaplarımızı alıyoruz, internet ortaya koyuyoruz ve görme engelli arkadaşlar indiriyor. İkinci işlerini getirdik. İkinci işleri de üniversitemizin bir engeller birimi var. Her üniversitede kurulması zorunlu özürlüler yasasından sonra 2005'te. Bizim üniversitemizde de kurulmuş bir yapı. Ki biz aslında o yasalar çıkmadan önce çok önceden kurulmuş yapılardı. Onun bir parçası olarak arkadaşlarımızın destek teknolojilerine erişimini sağlamak, gerektiğinde ders çalışmaları için asistanların ayarlanması ve diğer engelli bilim hizmetleri ve eğitimlerine yürüten bir yapıyız arkadaşlar. Ben de Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. 1997'de girdim ama. Sizin kaç girişlisiniz genelde arkadaşlar? 99. O zaman şey diyen 91 falan mı jenerasyonlar? Bayağı yaşlandım hissediyorum. Ben 79 doğumluyum. 97'ye girdim. Psikoloji bölümüne geldim. 2002'de hem psikoloji bölümünde hem rehberlik ve psikoloji danışmanlık bölümü birlikte çap olarak istedim. Şimdi yoktu. O zaman vardı. Niye kaldırıldığını da bilmiyorum aslında. Bayağı faydalı olurdu bence. Daha sonra 2002'de bu bitirdikten sonra yine yüksek lisansımı da psikoloji bölümünde yaptım. Bilişsel psikoloji alanında. Şimdi de doktora yapıyorum. Yine buradayım aslında. Hala yetişkin eğitimde doktora yapıyorum. Hani geçen de çalışmamın yanı sıra. Bu kısa biyografiden sonra biraz şey başlıyor. Yani siz de diyorum ya bu söyleşiyse onun gibi gidelim. Ve onun üzerinden ben kendi eğitim yolculuğumu biraz anlatmak istiyorum. Daha genelde birinci sınıf öğrencileriyiz arkadaşlar.
Evet, tamam.
Peki, yani bir şeyleri sorgulamışsınızdır mutlaka bu bölümlerine gelirken, alanınızda biraz psikolojiyle de ilgili. Normal nedir sizce? Yok mu eşit olan normal? Yani normal deyince aklınıza ne geliyor? Ne normaldir?
Sosyolojik olarak bakarsak insanları yani insanların farklı görmediği şeyler normaldir zannediyoruz.
İnsanların farklı görmediği şeyler olarak normal diyorsunuz. Başka ne bileyim? Yani bir bilimsel tanımada girebilirsiniz kendinizin içinden geçen normal deyince aklına gelen kelimeyi de yanlış yapabilirsiniz. Farklılıklar, farklı olmayan aslında standart olan, herkesin genelde herkeste olduğu kabul edilen şey normal gibi düşünebiliriz. Peki normal olmayan ne mesela? Böyle bakalım, normal olmayan durum ne? Yok mu? Şey yapın biraz ya, rahat olun. Mesela körlük anormal bir durum mudur mesela düşünürseniz?
görme durumuna göre. Evet diyen de hayır diyen arkadaş ikiniz için ben de görüşlerinizi alabilir miyim?
Yok. Görme eğer
normal
bir şeyse
görmemek normal bir şey. Görmemek anormal oluyor. Görme normal bir şeyse görmemek anormal oluyor. Hayır diyen arkadaş.
Ya grip olmak ya da benzeri şeyler de hani nasıl anormal değil sonuçta o da normal bir şey yani yaşamını bilecek bir şey olduğu için yani ötekileştirmediği sürece sanki normal.
Ha güzel bir noktaya geldin. Ötekileştirme kelimesini kullandın. Yani bir şey ötekileştirildiği zaman aslında anormal durumuna geliyor dedi. Neyi ötekileştiriyoruz peki?
Evet, farklı olanları.
Farklı olan, bizimler için farklı olan şeyleri ötekileştirebiliyoruz. Onları farklı noktalara koyabiliyoruz. Evet, güzel bir noktaya geldik arkadaşlar. Aslında buradan başlıyor. Ben de hoştan görmeye geldik. İlk öğretimi, yani ilk 8 seneyi Köln'e okulunda oldum. Şimdi onun içinde şeyler var, görme engelli örneklerliği diye bir şey var. Biz de köyler okulduk da biz öyle çok uzman kişiler falan da oldu eğitimimizde, sürdürdüğümüzde. Zaten başlı başına bunu da tartışmak lazım. Oradaki mantık şuydu, 8 yıl ve yatılı okulda okudum. Yani 7 yaşında çocuğun yatılı okulda gözlemlemesi ne kadar mantıklı bir şeydir, düşünün. O zamanki gerekçeler şuydu, bu kişiler daha rahat etsin işte yazılarını, daha iyi öğrensin. Farklı bir ortamda okurlarsa bazı şeyleri daha iyi yaparlar. Gerçekten öyle mi oldu? Bence öyle olmadı. Yani günün birinde bu tür okulların genelinde yaşanıyordur ama köyler okullarında yaşanan olaylarla ilgili bir kitap yazsak neler çıkar neler içinden arkadaşlar. Yani bir sürü olay olur. Bu da tabii ki oraya atanan genelde bize şeyleri atarlardı. Sürgüne gönderilmiş öğretmenler bir son durağı bizim okullar olurdu maalesef. Ve zaten size bakış açıları da o noktada geliyordu. Hem yeterince gerekli pedagojik formasyonu bence tam olarak alamayabiliyordunuz. Alanlar da oluyordu. Çok değerli öğretmenlerimiz de oluyordu. Ama tam olarak alamayanlar da vardı. Ve böyle bir ortamda büyüdük. En temel sorun da burada farklı ortamda. Tam sizin dediğiniz ötekileştirmeydi. Yani sizi başka bir okulda okutuyor, öğretmenleriniz farklı, şeyiniz farklı. Daha sonra lisede kaynaştırma eğitimine geldik. O ilk ünlük sınıftan arkadaşlar, 70 kişi falan vardı sınıfta böyle. Aha oğlum, şimdi bizim sınıfta böyle 10-15 kişi falan da çok rahattı. Ne oluyor bunlar? Bunlar kim, ne yapıyoruz falan noktasına gelen bir süreçti. Aslında lisede yaşadığım o ilk zamanlar. Bunu bir sürü arkadaşımız yaşamıştı yani. Okullardan çıkıp geldiğinde. Çünkü kaynaştırma eğitimi önceden vermediği zaman aslında karşımıza çıkan bir süreçti. Ve şöyle bir algıyla aslında dediğiniz ya senin normal algısıyla genelde yetiştirildik. Birçoğumuz. Ailemiz, çevremiz. O değişimi yaşamak kolay olan bir süreç değil yani engelli kişi için. Şu tür şeylerden mutlu oluyordum. Vay, aynı gören gibi hareket ediyorsun. Benden bile daha iyi yaptın. Böyle şeyler söylerler insan. Vay, benden bile bir süre. Bunlardan mutlu olduğunuz bir süre içinde o dönemden. Vay be, süper demek ki ben. Çünkü niye? Sizin de normal olma ihtiyacınız var. Toplumun tanımladığı bir normal kriteri var. Nedir o? Gören, belli boyda, yaşta, kilolu olan bir Türk vatandaşı. Yani normal insan. Bizim için. Başka biri bunu başka tanımıyor. O kriterin dışında siz farklısınız. Bu düşüncelerin farklı olmasından farklı değil. Yani öncelikle bunu zaten bir kimlik olarak zaten bu da ben size söyleyeceğim o. Engelliğinden bir kimlik olarak ele almaktan bahsediyorum. Ve bu durumda üniversiteyi kazandık bir şekilde işte Boğaziçi Üniversitesi'ne geldik. Ben inek bir öğrenciyim yani çalışıyordum çok ondan dolayı kazandım. Ama yani bu şey değil, yani engellik algısındaki şeyler devam ediyor. Mesela çatıp unutuyorum, üniversiteye geldim işte, o zaman burada Civan abimiz var, hala var, o da kütüphaneye çalışıyor. İşte o karşıda çok mutlu olmuş, var benimle ilgilenme, farkıma var falan duyduğum süper bir yer ama
Şeydi o zaman öğrenci, engelli öğrenci arkadaşlarımız toplantı yapıyorlar işte. Hani siz de, sen de gel dediler, tamam. Onu hiç unutmuyorum. İlk toplantıda şey oldu. Dediler ki arkadaşlar ya hazırlık öğrencilerimizin de o zaman da bir kere oluyor. Bir çömezim yani tabii. Şey ne yapacağız işte kuzey yer yoktan başka bir yer bilmiyorsunuz. Yok da yanlarında orada diye git gel yani başka bir şey yok orada. Dedi hazırlık öğrencilerimizin sorunları ne hani siz de sen de hazırlık. Yok canım hiçbir sorun yok ben falan dedim ben. Ya sanki bundan kaçar gibi arkadaşlar. Halbuki şimdi düşünüyorum nerede yok yani bir kere hiçbir ders materyali yoktu Brain Art Partisi'ne yazılmış. Hiçbir ek asistan sağlamıyordu. Bütün bunlara rağmen ben de yok ben de yok dedim. Yani hiçbir sıkıntı yok benim için. Yani şey olacağım ya benim farklı ihtiyaçlarım olamaz aslında. Çünkü ben herkese benzemek zorundayım. Herkes gibi değil. Herkes yoksa benim de olmamak. Hani bu bakış açısıyla giden bir yapı içerisindeydik aslında. Hazırlık dönemini düşününce yani o gün bunları düşünemiyorsunuz da bugün baktığınız zaman geriye Allah çok görebiliyorsun yani açıkçası. Öyle bir ortamda büyüyor ve bunu şeyle örneklendireyim. Amerika'da, Avrupa'da ve Türkiye'de bir sürü insan engelli olduklarını ifşa etmekten kaçınıyorlar. Maalesef yani çevrelerine bunu söylememeye çalışıyorlar. Bu kişilerin suçunu bu aslında. Sizce niye kaçınıyorlar biraz size sorayım. Niye söylemek istemiyorlar biraz?
Olacakları tepkiler
diyorlar. Olacakları tepkiler diyorlar. Ne gibi tepkiler olabilirler mesela? Çoğu insanın hoşuna gitmiyor. Başka? Var mı? Siz niye mesela bir özel durumunuzu saklama ihtiyacı duyabilirsiniz?
Dışlanmak istemiyorum.
Çok güzel. Neydi?
Recep.
Dışlanma korkusu. Ayrımcılığa uğrama korkusu. Ayrımcılık bir engellinin her soluk algında yaşadığı en temel sorundur arkadaşlar. Dışlanma korkusu. Alınmama korkusu. Benim saklama şansım yok. Benim yani. Ama herkes aynı durumda değil. Yani adam içten bir şey olabilir. Disleksi olabilir. Yani fiziksel dıştan görünmeyen belli öğrenme gücünü yaşıyor olabilir. Veya benzeri şeyler. Veya bazı arkadaşlarımız görüyor olabilir. Biraz az miktarda görüyor ama tam da görmüyor. İzliyor. Yani aslında gizleme değil. Şu bir durum meselesi olan insanlar gördüm. Vay be 3 aydır okuldayım kimse kör olduğumu anlamadım. İyi al yerim. Güzel. Öyle bir anlayış var insanlarda. Niye? Çünkü o zaman sanıyor ki ben herkes gibi normal. Herkes gibi olmak demek başkalarına benzeri ölçü mesela. Sen başkaları gibi olduğun zaman ayrıca uğramayacaksın dışa. Hakikaten öyle mi oluyor peki? Hayır tabii ki olmuyor. Ve daha fazla aslında yaşıyorsun. Temel şey bu. Bir gün özel eğitimci olursanız da aslında bence karşımıza çıkacak veya insanlarla bu konuda diyalog yaptığımızda en temel uğraşmamız gereken şey şu. İnsanın engelli olmasından utanmamasını sağlamamız gerekiyor. Durumunu kabul etmesini sağlamamız gerekiyor. Ha bir de dışarıdan sorarsanız utanıyor musunuz? Yok canım oğlum öyle şey ne alakası var falan diye söylemiyor. Ama siz psikolojik danışmansınız. Hakikaten öyle mi acaba? İyi düşünün. Tabi herkes de kabul etmiyor değil mi? Ama en temel bence uğraşmamız gerekecek, en temel insanlarla ilgileneceğimiz şey bu olacak arkadaşlar. Neyse ben devam edeyim bir eğitim yolculuğuma. Böyle başladık. Sonra hızırı da geçtim. Birinci sınıfa geldim. Birinci sınıfta yine tabi o zaman şey yapıyor işte tüm derslerimi ben teybe alıyorum arkadaşlar. Ve şey oluyordu. Teybe alıyorum tüm derslerimi. Kaydetmem gerekiyor. Sonra o kayıtlarımı tek tek, çünkü hiçbir ders materyali kitap olmadığı için ders kitabımı şey yapıyorum ve tek tek onları yazıyordum. Yani o yüzden benim bir derste de 40 dakikaysa benim için o ders 90 dakika, 180 dakikaya çıkan bir süreci oluyordu. Çünkü onu bir daha yapmak gerekiyor. Teyitte kalması doğru olmuyor. Orada çok komik şeyler oluyordu. İlk başta tane teyitim vardı mesela arkadaşlar. Şeydi böyle teyit, kürsü bir teyitti. Şey, ses böyle bazı teyitler vardı mesela. İşte kayıt cihazları var da. Sessizlik olduğu zaman durur bu teyit. Bir sessizlik duruyor ya. Bu
Bu seyir hep duruyor. Durunca başlamıyor böyle tak. Ben her seyir için kalite şöyle tak tak kenara vuruyorum böyle parmağım böyle böyle diye. Ondan sonra seyir çalışmaya başlıyor. Çok zor bir seyir işte. Hatta bir de bazı hocalar var. Şöyle konuşuyor. Arkadaşlar biliyorsunuz var mı? Hocam öyle seyirde dolaşıyorsunuz da benim de elim böyle havada dolaşıyor. Ve teyit bir şeydi yani böyle bir süreçti. Bayağı bir boğulup yaşadık yani teyit alma sürecinde. Ama hala bunları yaparken aslında bunu değil. Ve bazı hocalar vardı. Özellikle bir manitin dersinde oluyordum. İzin vermiyor kaydedi teyit. Neymiş yasakmış. Ben burada politik bir şey söylerken efendim sen onu dışarı sızdırmışsın. Ya da fotokopi çekermişsin. İnsanlara dağıtırmışsın. Öyle bir şansın yok zaten. Başkalarından fotokopi alsan el yazısı almışsınlık yazıyor. Hiçbir şey anlamıyorsun. Mecbur böyle bir şey yapman lazım. Bir de işim yok. Bir de o kadar kaseti biriktireceğim. Tek tek uğraşacağım. Birisi vereceğim onları çoğalttıracağım. Şey başka işim yok. Zaten kaset yok zaten etrafta. Ben teyze çekiyorum. Herkes gün aynı kaset. Hep diğer dersi çekiyorum şimdi bence. Böyle bir potansiyel şey. Ve izin verenleri de şey diyorum. Yani Allah razı olsun herkese. Çok şükür bundan da kurtar. Ama yine diyorum ki yani o kişi bana aslında o izni vererek sanki müthiş bir iyilik yapmış bana. O zaman şeyin farkında değil. Aslında zaten vermek zorunda. Bu benim en doğal hakkım. Bunu fark etmiyorum o zaman. Ediyor da olabilirim derdiği şeylerde ama hani temel olarak diyorum ya bu ya işte verdi. Vermese de tüm ne yapacağız şimdi çaresizlik. Oturup ağlamak gerekiyor galiba ama yani şey yapmıyorsun, ben o aslında sizin doğal bir hakkınız olduğunu şey yapmıyorsun, der kitapları yok. Bunu sorgulamıyordum, o yok zaten, ne yapalım bizim de böyle işte. Böyle hayat devam edecek, olmasa daha iyi. Yani durum benim kaderim, bireysel bakıyordum. Sonra ne oldu arkadaşlar, ben birinci sınıfın ikinci yarısındayken falan bilgisayarlar geldi bizim bilgi işlem merkezinde. Bizim birkaç arkadaşımız, o zaman yine o grupta da ben yoktum dedi. Ya nasıl olur bak insanlar bilgisayar kullanıyor falan. Hadi ben falan diyorum ben ne bilgisayarım ne yapacağım falan. Öyle yaptım, öyle bir yaklaşımdaydı. Bilgisayarlar kuruldu bizim bilgi işlem BİM'de. O zaman BİM'i çok kullanıyorduk. Biliriz 97'lerde arkadaşlar böyle herkesin bilgisayarı yoktu. Mirç falan vardı. Chat yapıyordu insanlar böyle. Bilirsiniz belki bilirsiniz bu şeyleri. Ondan sonra hatta iki kabinde yanında millet böyle birbiriyle yani biri o taraftan yazıyor, biri bu taraftan yazıyor. O zaman MSN falan da böyle çok. RCQ vardı mesela. Hala var mı RCQ ya bunda? Vardı ben. Kaldı. Artık yani belki de kaldırmışlardır yani. O zamanlar öyle şeyler vardı şimdi falan. Çok şey yoktu. Google falan bile yoktu yani. Bayağı eskiden geliyor. Neyse ama yine de İlk bilgisayarlar o dönem kuruldu. Yani şöyle 40 dakikalık bir program bulduk biz. Hala kullandığımız bir Java diye program var. Onun versiyonunu bulduk arkadaşlar. İşte bilgi işlem merkezinde bunları kurduk. Ve yani ondan kurdu aslında. Ben sonra böyle bir şey varmış ben de bakayım falan oldum. Herhalde bence hayatımı kişisel olarak değişti. Yani bunu niye kişisel tutmuş? Tüm bu engeller aslında evren süreçlerden geçiyor olabilir varsayımıyla bunu anlatıyorum. Mesela kendi hayatımı anlatmak değil derdim arkadaşlar. Hani onu baştan söyleyeyim. Kurduk. Ya ben de işte ilk kez dedim ya bilgisayar konuşuyormuş falan tipinde. Ve o bana müthiş bir şey vermişti. Bilgisayarlarda ilk işte kullanmaya başladım. Aha aslında şey gibi. O zaman bazı şeyler o kadar ilginç ve şey geliyor ki bana. Aha insanlar da bilgisayar kullanıyor. Ben de bilgisayar kullanıyorum. Şey durumu çok hoşuma gitmişti o zaman. Aynı dili konuşma anlamında. Biri mail atıp ben de o maile cevap vermiştim ilk kez. Aa aynı yerden yazışıyoruz başka bir aracı olmadan. O duyguyu unutmuyorum yani ilk mail okuma. İlk bilgisayarda kendi gazete. Kimsenin yardımı olmaksızın okuma. Hep birileri okutuyorsunuz kitaplarınızı falan o kadar. Yok ki kaynak. Ya ne olur abi bana bir şey kitap okumuşum. Bir asistan da doğru veriliyor. Ya şurada biriyle okusak falan diye ezik kalıyorsunuz. Arkadaşlık ilişkileriniz. Hep başkaları. Çünkü sizin görmenin iktidarı var elinizde. Ve ben bu olmadığı için kendimin eksik olduğunu varsayan bir engelliyim. Bilgisayar ilk kere aslında o dönem bana aslında öyle de olmayabilir. Yani niye? Eğer başka imkanlar olsa, başka şartlar olsa derim ki ben de bunu yapabilirim duygusunu vermişti. Ve o zaman birinci sınıfın ikinci ödevini şu cümlem arkadaşlar. İlk ödevimi şeyde bilgisayarda kendim yapmıştım ama o kadar hiçbir şey bilmiyorum. Böyle page'larına basa basa ilerleyebiliyorum, sayfanın sonuna geleceğim diye falan. Hiçbir tuşun yapısını doğrusunu bilmeden. Ama yine de kendim yapacağım. Onu kendim yapabilme duygusu. Yani kimsenin bağımlı kalmadan özgürce yapabilme duygusuyla işte psikolojide bir ödev vardı, onu yapmıştım. O çok mutlu etmişti beni açıkçası. Yine de yani kendi başıma başarabilmek. Yani birine bağımlı olmadan. Ha işte bundan sonra bakıyor ki yavaş yavaş bir değişim başladı. Birey olabilme. Ve aslında senin de hakların olabileceği. Tabii internetin olması o dönemde insanlarla iletişime geçmek, başka görme engellerle tanışmak ve benzeri bütün şeyler. Aslında bunlar hep bir süreç içerisinde gelişti. Hala gelişiyor büyük ihtimalle. Her neyse sonuçta şuna vardım genel olarak. En sonunda geldiğim hala sorguladığım için. Aslında böyle olmak, sağır olmak, fiziksel engelli olmak veya hepimizin belli şeyleri olmak normalin dışında bir şey değil. Bunu anormal olarak tanımlayamayız. Bu bir eksiklik değil çünkü. En temel şey. Bunu eksik yapan şey toplumsal yargılar, düzenlemeler ve bütün bunlar benzeri şeyler aslında. Bunun farkına bunu söyleyerek olmuyor herkese. Ya aslında ben senin ağzına hayranım. İşte herkesin yüzü aldığına benim. Bırak kendim azimle falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani azimle falan ilgili değil. Azimle vardır. Herkesin çalışkanı vardır. Tembeli vardır. Şu vardır, bu vardır. Ama buradaki temel nokta bir şekilde sen aslında bugüne kadar seni senin suçunmuş gibi gösterilen şeyler yüzünden mahrum kalıyorsun bazı şeyler. Senin suçun olmadığı halde. İşte buradan nereye geliyoruz aslında işte sizin özelliğin olması olmaması noktasında. İki temel yaklaşım var engellilikle ilgili. Daha fazla var ama hani benim en çok üzerinde bulduğum bir toplumsal bakış açısı. Tıbbi model. Tıbbi model. Duyanız var mı? Ne demek engellilikle ilgili? Dolan var mı tıbbi model? Engelli olmayı bireysel bir trajedi olarak görür arkadaşlar. Yaz, bir sağlık sorunu olarak görür. Doktorlar için siz bir hastasınızdır aslında. Başka bir şey değilsiniz yani. Hasta ne demek? Tedavi edilmesi gereken, iyileştirilmesi gereken iş. İyileştirilemiyorsa da vah yazın işte. Toplumda genelde bu bakış açısıyla bakar size, çevremize. Veya toplum yaşadığınız durumu sizin suçunuz olduğunu varsayan. Küçük bazı önyargılara değinelim mesela, bazı bize gelen şeyler. Bir, ben hep bu örneği veririm ama gidiyorum bir sınıfta. Şey, o ne sınıf artık diye sınıf şey oldu. O yolda yürüyordum. Ya neyle kızlar? Yani uyuyordu çocuğu vardı 5 yaşında. Çocuğu yaramazlık yapıyordu. Kadın dedi ki bak dedi bak abi dedi annesi dövüldüğü için kör oldu. Sen dövdersen sen de olur. Ya bu böyle, böyle bir yaklaşım. Sizin suçunuz veya toplum şey olmuş. Biraz önce bir tez okuyordum aslında orada gelen toplumun genel yapıştırması. Avcılık toplayıcılık döneminden itibaren baktığınız zaman avlanmamız lazım daha fazla ürün elde etmeniz için. Adam kör ya da başka bir engeli var. Hem üretime katkıda bulunmuyor, bulunmuyormuş gibi utanmadan bir de benim etimi yiyor. Düşünsene yani. Ne yapalım? O ne yapıyorlar? O terk etmişler. Terk etmeleri. Hatta öldürmeler dönemine kadar gidiyor. Böyle bir yaklaşım var. Yani toplumun şeyinde bir yük olarak görüyor. Hitler döneminden bir matematik hayat güzellik filminin yerinde oldu mu? Onun matematik problemi vardı. Hatırlayan var mı? Diyor ki, toplumda diyor 200 bin engelli vardır. İşte ya sayıları unutmuyorum da atıyorum 2 milyon engelli vardır işte diyor. Fakat yaşlı, hasta kişi vardır. Bunların bir kişinin topluma maliyeti 4 maddır. İlkokul 3. sınıf. Ve bu 2 milyon kişiyi yok edersek devlet ne kadar para kazanır? Nasıl? Ben de orada değil mi? Bunlar yaşanmış şeyler. Öjeni veriyor bunların içerisinde. ırk arileştirmek, onu saf şey yapmak. Ha bunu çok eskide kaldı diyorsunuz. Yok, o kadar eskide kalmadı aslında. Geçen İzmit'te yapılan bir toplantıda ne önerdi biliyor musunuz? Bu haberinden var mı? Duydunuz mu? İzmit'te bir toplantı yapılıyor. Güya engellerle ilgili özel eğitimden uzmanlar katılıyor. Ve oradaki bir uzman arkadaşımız, bir akademisyen arkadaşımız şöyle diyor. Arkadaşlar bu aralarda engelli kadınlara tecavüz olayları arttı. Biz en iyisi bunları kısırlaştıralım, boşuna çocuklar olmasın. Nasıl? Ya uzman bir kişi söylüyor arkadaşlar. Bunlar hala yaşara gelen şeyler toplumda. Bir yerde tıbbi modeli anlıyor. Yani tecavüzcüleri şey yapmak yerine tecavüze uğrayanı kısırlaştırmaktan bahsediyoruz. Neymiş? Sağlıklı çocuklar dünyaya getirmesinler. Bunu aynı yerlerde, aynı ortamlarda şey yapıyor. Ne tıbbi modelin hala gerekiyor. Mesela 1923 yılında arkadaşlar, Cumhuriyet döneminde ilk körler sağlığı okulları açılıyor ama bu okullar Sağlık Bakanlığı'na devrediliyor, biliyor musunuz? Milli Eğitim Bakanlığı değil. Ve Önder Kitapyalı diye bir abimiz var, onun anlatıları şu. Oradaki öğretmenler, hemşireler falan da beyaz önlük giyiyorlarmış. Şu an engelli bilimleri üniversitelerde sağlık kültür daire başkanlıklarına bağlı. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü hala büyük bir grup bu durumu bir sağlık sorunu olarak görüyor. Siz hastasınız, sorun sizde. Aslında normal olan görmektir, normal olan işitebilmektir. Siz yapamıyorsunuz, normal değilsiniz diye. Freud da kadınları ve Aristo'dan gelen bir felsefi grup kadınları deficient man olarak tanımlıyordu, biliyor musunuz? Duyanız var mı? Deficient man. Erkeğin bozulmuş hali. Öyle mi görüyorsunuz kendisi tutar? Neden? Bu da aynı şey. Yani farklı olan, aslında normal olan o da işte siz de böyle çıktınız. Bir de bu neyi getiriyor? Günümüzde öldürmüyorlar Allah'tan yani. Öyle bir şey yok. Türkler de benim gibi yaşamıyorlar. Ama günümüzde diyorlar ki arkadaşlara yardım etmek lazım. Sosyal sorumluluk yapalım. Ellerinden tutalım. Götürelim. Yardım edelim onlara. Onlar için bir şey yapma duygusu var. Siz de günün birinde özel eğitime gidebilirsiniz. Belki orada bir şeyler yapabilirsiniz ama en dikkat etmeniz gereken şeylerden biri o arkadaşlar. Onlar için bir şey yapma. Mı? Onlarla birlikte bir şeyler yapmak. Bu iki ayrı çok önemli. Yardım etmek mi? Dayanışmak mı? Bu iki kelime de çok önemli. Yardım eden edilen ilişkisinde bir taraf öbür tarafta bir üstünlük. Üstünlük olarak anlayın. Ben sana yardım edeyim, ben şey yapayım. Durum böyle. Değerlerimizi sorguluyorum. Sizi başka birinden üstün ya da eksik yapan nedir hakikaten? Bunu doğru bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Ve onun üzerinden şeyleri yaratmak gerekiyor arkadaşlar. En çok bunlar mutlaka ön yargılarınız olacaktır yani. Yaşadığınız çevrede dediğinizde karşılaştığınızda ben dediğiniz olabilir. Sizden çok farklı olabilir. Mutlaka onlara karşı belli ön yargılar içerisinde bulacaksınız ama burada en temel olan o ön yargıların farkında olmak aslında. O ön yargıların ne olduğunu farkına varıp ona göre hareket edin. Biraz durayım ben, sizin sorularınız var mı? Çok konuştum. Söyleşeyim bunu da. Sizle de devam edebilirim. Varsa bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bunlar üzerinde paylaşmak istediğiniz.
Benim sorum
değil. Tabii sen sorun değil. Yani görüşme tabii.
Bu işte körlüğün anormal olması durumu, yani en azından toplumda öyle kabul ediliyor olması durumu. Körlük azınlıkta olduğu için mi böyle? Mesela ya şöyle olsaydı, bizim 5 duyumuz değil de 4 duyumuz olsaydı ama azınlıkta olan görebilen insanlar olsaydı, acaba onlar gördükleri saklarlar mı?
Cevaplamak isteyen var mı? Yani konuşun. Siz verin, siz verin noktaya değil arkadaşım. Biraz konuşun arkadaşlar, daha sonra ya bol falan vermiyoruz, daha sonra konuşuyoruz.
Yani sorun azınlık olmakta mı, hani daha çok?
Azınlık olmak tabii ki, yani önemli bir etken arkadaşlar, yani azınlık olmak, yani herkes kör olsaydı, sadece 2-3 kişi görüyor olsaydı, o zaman durum yok. farklı olacak. Yani temel nokta bu aslında zaten. Toplumda bir çoğunluk denen bir yapı var. Standartlar var. Siz o standartların dışında kaldığınız zaman bir şekilde anormal olarak kabul ediliyorsunuz. Şöyle başlayayım. Onun bir örneğini veririm aslında bence. Yani öyle bir ütopik bir şey var. Terbiye konuşmuştum. Düşünün ki bir anda önümüzdeki tüm her şey braille alfabesine dönüştü. Tüm yazılar. Bir anda tüm her şey braille alfabesine dönüştü. Bilgisayar ekranları kalktı. Yok, bilgisayar ekranı diye bir şey yok. Her şey sadece orada braille type bir satır var, oradan bulunuyor. Bilgisayarlar öyle. Bankamatiğe gidip para çekeceksiniz, haydi. Onda da ekran yok. Başka bir yolda çekmeniz gerekiyor. Ve geceleri devlet tasarruf olsun diye ışıklandırmayı yapmıyor. Yani artık bir sürü ekonomi diye bu kadar ışık yapıyor. Gerek yok karanlık. Zaten herkes gör. Üç tane gören var diye ne ışıkları israf edeceğim diye bir şey yaptı. Kim anormal durumda kalıyor? Yani kim zorluğunda, engel durumda kalıyor? Şimdi tam böyle işte aslında. Yani çoğunluğa göre düzenlenen standartları ona göre düzenliyorsunuz. Bu sizin suçunuz mu görmek? Değil. Ama öyle gibi anlatın. Ya ben üç tane gören var diye niye ışık yapayım? Diyebilirsin mesela. Paralar burayı doldu. Düşünün böyle bir dünya hayali. Bir an böyle bir şeyin içine girdiğinizi varsayın. Ve burada siz sadece mesela 100 kişi var, 5 kişi böyle sadece. Kim umursak ki 5 kişi? Ya da sizi ya yazık bu kişilere yardım edelim diye bakar. Şimdi bir politikacımız şöyle diyordu arkadaşlar mesela. O zaman 60 milyonluk galiba. Ya biz 60 milyon insan diyor yani, o bu kadar 55 milyon insan 5 milyon engelliye bakamayacak mı kardeşim diyor. Şimdi siz bakılması gereken, himaye edilmesi gereken, korunması gereken varlıklarsınız. Yazık. Temel nokta bu. Hala anayasada böyle maddeler var arkadaşlar. Sanırım 61. madde diyor ki, devlet engelleri himaye eden korur. Diyor mesela. Bir sürü maddede öyle şeyler var. Niye? Onların kişisel gelişimlerinin tamamlanmasına yardımcı olduk demiyor. Veya onların da aslında herkes gibi tabii harcamayın. Kişisel kendi yapısında kişisel gelişimini sağlayabileceğini vurgu yapmıyor. Kurul, himaye eder. Yazı toplumun içinde ezilmesin. Aslında bir şeye bağlıyor. Evet, aynı görüşler.
Ben şeyi de merak ediyorum. Hani aslında böyle gençler arasında farklı olmak böyle şey diyor. Almak, özendirilir ya. Biz bu toplumda hangi farklılıkların daha böyle farklılık olmadığı nasıl belirlenmiş? Onu ben merak ediyorum. Yani böyle farklı olunca popüler oluyorsun ama hani diğer o bizim yani toplumun ya da olduğu farklılık hani onları nasıl belirlenmiş?
Ama farklılıkların senin üstün kılıyorsa popüler oluyorsun. Ya mesela şurada bir gitar çalsa o oh, yanına kızları topladı ben lan. Müthiş farklı değil mi? Popüler olur. Ve herkes şey, ya ben kim? O seni bir şekilde topluma onu kullanarak üstün kılıyorsa seni bir popüler oluyorsun mesela veya başka bir şey. Farklılığın neye olduğuna bağlı. Yani aslında çok farklı değil o kişi. Arada bir nüans oynuyor. Bir şey yapıyor. Aslında herkesten aynı ama bunu daha iyi yapıyorum ya. Vah diye orada topluluğu etrafında toplamak da ilgili bir şey. O zaman popüler oluyor. Ama yine aslında normların çok da dışına çıkmıyor. Bu tür farklılıklar.
Bir şey soracağım.
Bu, sizde bunu
istiyor.
İşte dersler
okuyacak,
okuması izinleri
falan.
Şimdi galiba böyle şeyler olmuş. Oluyor, hala oluyor. Bunu böyle bir hak görebiliyor.
Yani böyle hiç okulun falan bir şey yok mu?
Ya bizim aslında biz engeller birimi olarak yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu yapı genelde diğer üniversitelerle kıyaslandığında oldukça daha iyi noktada. Yani birçok insanlarla gerek görüşmelerimiz, gerek şeylerle bunları aşabiliyoruz ama hala aşamadığımız durumlar olabiliyor. Çünkü hala hocalar diyor ki benim dersim çok zor orası, bence sen bu dersi alma. Sadece bence diyor, almaya karar verince başka mobil uygulamaları işin içine girebiliyor. Bunu yapabiliyorlar. Niye mi? Yani nasıl? Şimdi ben gidiyorduk işte. Her şeyi ben ayarlamıştım. Nereden çıktın sen de? Düşünsenize adamın şeyini bozuyorsun. Rutinini bozuyorsun. Başka uyarlamalara ihtiyaç var çünkü. O uyarlamaları da yerine getirme sorumluluğunu almak istemiyorlar. Aslında temel nokta bu. Biz bunlarla ilgili aynı zamanda ben şeydeyim, hani engeller bilimleriyle çalıştaylarımız var. Orada bir öğrenci temsilciliğim de var. Doktora öğrencileri için. Bunlarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Hala konuşuyoruz ama bir anda çözülebilecek, herkesi bir anda çözülebilecek, değiştirebilecek bir yapı değil aslında. Herkesi de değiştiremezsiniz ama bu da iki şey önemli. Bir, engelli öğrencileri veya her engel için bunların aslında kendi hakları olur. Kayıp bir örnek. Yani biz bu şey olur. Hakkı olduğunu, kimsenin kendisine bir şeyleri dayatabilme hakkının olmadığını içselleştirmesi lazım. İkincisi de bu akademisyen olsun, başka onlara hizmet veren kişilerin bir şekilde ayrımcılık yapmanın, onlara gerekli uyarlamaları sağlamamanın da aslında bir ayrımcılık olduğunu anlaması gerekiyor. Geçen iki tip ayrımcılıktan söz ediyorlardı arkadaşlar. Siz de bunları bilin. Birinci tür doğrudan ayrımcılık, bir de dolaylı ayrımcılık diye iki tip ayrımcılıktan bahsediliyor. Ayrımcılık da engellere uygulanmıyor. Bir sürü insana farklı renginden dolayı, milliyetinden dolayı, dininden dolayı uygulanıyor. Nasıl çıkıyor? Doğrudan ayrımcılık diyor ki mesela, sen bir eğitim kurumu açtın. Diyor ki, şu bölümde bunları açtım ama bu bölümde engelliler, Kürtler, sağırlar giremez. Doğrudan ayrımcılık yapıyorsun. O kişileri almıyorsun. Buna doğrudan ayrımcılık diyoruz. Açık açık. Bunu saptanmak daha kolay. Ama bir de dolaylı ayrımcılık var arkadaşlar. Nedir dolaylı ayrımcılık? Mesela bu eğitim fakültesinden bahsediyor. Öğretmenlerin olduğu bir bölüme fiziksel engelli bir girebilir mi? Bu tarafa demiyorum. Burada asansör var. Öğretmenlerin olduğu bölüme tekerlekli sandalyede girdiği nasıl girecek? Dördüncü nasıl çıkacak? Var mı fikri olan? Bu da dolaylı ayrımcılığı bir parçası aslında. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yok, giremiyorsun yani. Her şey plan ölürken bu düşünülmüyor. Oraya o içinde gelebileceğini saplanmıyor. Veya ders bir dersteki bir materyal. Orada ben de öğrenci olduğum halde benim şartlarıma da uygun olarak düzenlenmiyorsa, sınavlar ona göre düzenlenmiyorsa, bu da aslında dolaylı bir ayrımcılık. Yani aslında siz ona doğrudan demiyorsunuz. Sen gelme. Ben seni almıyorum. Demiyorsunuz. Ama öyle bir ortam yaratıyorsunuz ki kişi zaten gelmeye cesaret ediyor. Çok önemli bunlar. Anlatabiliyor muyum? Hayata bakarken, çevrenize bakarken, belli düzenlemelere bakarken bir de bu göze bak. Evet, var mı başka görüş, öneri, soru? Şey söylemek isteyen?
Peki mesela siz böyle anlattıkça ister istemez bazı konularda kişisel olarak değil ama genel olarak engellilere karşı yapılan bu şeylerde insan üzülüyor. Peki bu üzülme duygusunun kaybolması mı gerek ya da işte varsa bunun nasıl kullanılması gerek? Yani mesela buna engel olamıyoruz hani kişisel olarak.
Ya arkadaşlar aslında dediğim gibi üzülmekte bir şeyin çözebildiğini yok. Biz de üzülebiliriz ama hani üzülmekte olacak şeyler değil bunlar. Dediğim gibi üzülebilirsin ama önemli olan kendiniz de günün birinde hepiniz farklı birimlere geleceksiniz. Kiminiz işveren olacak, kiminiz bir yerde öğretmen olacak, öğrencileriniz olacak. Kiminiz okullarda çalışacaksınız. Yani bir sürü farklı meslek çıkacak buradan. Ve burada yani geldiğiniz yerde de günün birinde bir engelliyle karşılaşabilirsiniz. Birileriyle muhatap olabilirsiniz. Önemli olan burada bireysel olarak onlara ne gibi tepkiler verebileceğiniz. Yani gelin dünyayı değiştirelim demiyorum burada yani. Oradaki önemli olan sizin bireysel olarak bunlara bakış açınız. Ha. Yani bakın, şey diyebilirsiniz. Yok, kesinlikle olmaz, yapamaz. Diyebilirsiniz. Veya da iki soru çok önemli burada insanlara. Yani şey olduğunuzda. Birincisi, kişilere bir şey neden yapılamayacağını çok kolay anlatırsınız arkadaşlar. Yok çok daha. Şu şu sebeplerle sen bunu mutlaka beceremezsin. Olmaz. Eğer ama bir şeyin aslında nasıl yapılabileceği üzerine kafa yormaya başladığın zaman en yolun çözümler bulabiliyorsun. Önemli olan hani o bakış açısını ilk başta elde etme, onun üzerinde bir şeyler yapma. Mesela birkaç söylem üzerinde de saat kaç bu arada? Geçiyor mu?
Yok daha var vaktimiz. 10-15 dakikamız var.
Birkaç söylem üzerinde de duralım. Onları üzerinde de biraz konuşalım. Mesela herkes potansiyel engelli adayıdır diye bir söylem var. Duyanız oldu mu?
Evet.
Ne demek istiyorsunuz burada?
Her insanın aniden bugün böyle dediği gibi aniden engelli olma ihtimali var. Onlar herhangi bir şey.
Başımıza ne geleceği belli olmaz. Peki. Şöyle soralım bu durumu. Ben şimdi kadın haklarını savunuyorum diyelim ki. Şöyle desem nasıl anlaşılır? Herkes bir gün kadın olabilir. O yüzden bunları savunmak lazım. Ne kadar mantıklı. Aynı şey. Böyle bakmamız gerekiyor. Yani birini bu bakış açısıyla gidip kişilere bir şeyler yapmak. İşte o tıbbi modelin içeri. Anlatabiliyor muyum? O kişiye. Hani ya benim ya gününde senin de senin de başına gelirse. Tamam hani bu da korku kültürü aslında. O kişileri korkudan, korku üzerine yani onlara korku üzerinden bir şeyleri yaratmaya genellikle gelen bir söylem oluyor. O yüzden doğru değil. Ha, herkes günün birin, herkesin aslında şey daha doğru bir söylem. Son önemli bir şey gibi. Herkesin aslında kendine göre bir engeli varmış. Yani kimse mükemmel değil aslında. Ama bazı şeyler daha standart oluyor. Mesela işte solak bir kişi de diğer yerde sağ şeyler varsa engelli durumuna düşüyor aslında. Veya kısa boylu olmak kimi zaman bir engel haline gelebiliyor. Kimi zaman da uzun boylu olmak bir engel haline gelebiliyor. Biri öbüründen daha iyi değil yani. Mesele bu. Anlatabiliyor muyum? Hepsinin kendi içinde farklı koşulları var sadece. O onu yapmak için başka şeyler gerekiyor. Önemli olan onu araştırmak, ona göre bir şey demekler. Yoksa herkesin kendince şeyi vardır. Kimi biraz daha uzağa gidiyor, kimi daha yakın gidiyor, kimi kısa boyunca, kimi uzun boyunca, kimi solaktır, kimi sağ elinde ayrıntına boyunca. Bir sürü şey olabilir. Önemli olan burada bunların dedim ya birbirinden daha farklı, öbürünün normal, diğerinin anormal olduğu şeyinin üzerinde durmamak gerekiyor.
Arnavutköy'den sahilindeydi galiba. Orada da bir tabela vardı. Tabelada şey yazıyordu. Yerimi alıyorsun o zaman engelini de al. Gibi ve bunu belediyeye yazmış yine. Mesela bu da bu tarz bir şey değil mi aslında?
Evet.
Yani bir meclisi gibi.
Evet engelini de al. Yani kişiler aslında şu sanılıyor. Yani öyle sanılıyorlar. Bak öyle yaşayanlar da var. Ya keşke benim gözüm açılsa da şunlardan. Tabii yok böyle bir şey arkadaşlar. Çünkü kör olan, ha bunu düşünebilirsin sen. Böyle bir şey olabilir. Ya gidebilirsiniz doktorlarla. Hayatım tam aynı onun gibi. Ya yazık. Aynı dediğin çok güzel bir örnek verdim. Ha engelimi de al. Bak yazık sen benim yerimi aldın. Ama ondan dolayı bak ama bak ben yapamıyorum. Sen yine kendini acil göstermesin. Veya böyle engelli güzellik yarışmaları falan yaptılar. Duydun mu sonunda geçenler? O kadar saklı bir şey ki. Benzeme. Engellilerde de bu çok. Normal, size benzeyenler, kendi farklılıklarıyla yaşamak değil, başkalarına benzeyebilme çabası. Bazı engelliler baston kullanmaz hiçbir şekilde mesela görmeyenler. Niye? Efendim o kadar makyaj yapmışım, üstüme kıyafeti giymişim, buna baston yakışır mı? Böyle diğer kızlar vardı, diyorum ben. Şimdi böyle bakabilirsiniz oraya. O değil mi? İşte bu durumu tam kabul edememek. Yani başkalarına benzeme. Başkaları gibi olma. Ha farklı olabilir. Sadece bu farklılıklarınla. Yani şu değil yapması gereken. Yine özel eğitime giriyorum arkadaşlar. Orada
biri hiç görmediği hale normal yazıyı okumaya çalışıyorsa böyle gözlerim zayıf yine diye böyle yapacağım diye veya baston kullanmıyor hiç görmediği hale ben çarpmam yazarım böyle nasıl çarpmaz ona da buçuk öne yerim o düşer çünkü yok öyle bir şey ama bu kişi işte bu önemli olan işte o başkalarına benzerim kendi önemli olan var olan kendi çözümlerini aramak görmüyor olarak nasıl çözümlendirebilirim bunu nasıl yapabilirim bunu yaşamak ve bunun üzerinde bir şeyler yapmak gerekir aslında. Ya bu başka engel grupları için de aynı. Hani ben bildiğim alanı size daha çok anlatıyorum. Yani bunu her yere uyarlayabilirsiniz. Önemli olan başkalarına benzemeye çalışmak değil. Kendi durumunun içinde onun gerekleriyle neler yaşanmaması lazım. Benim için önemli olan örneğin bu ders. Bir derste PowerPoint sunumları yapıyorum. Ekranda hoca diyor. Şekilde gördüğünüz gibi şuradan bunu alıp bu tarafa geçirdikten sonra oradan böyle gidiyor. Ben ne olacaksın tabii ki? Betimlemesi lazım. Ya da mesela o PowerPoint sunumunu o kişiye de vermesi lazım. Bazıları vermiyor ders onları paylaşmayan akademisyenler de okuyor veya başkaları. Neymiş efendim? Çoğaltırmış. Ama bu kişi ders notları ben bunu tutmakta zorlanıyorum. Bana bilgisayarıma versen bir ek yok ortamda. O PowerPoint sunumu yaparken ben de kendi bilgisayarımdan o sunumu takip edebilirim. Veya o tür PowerPoint sunumları siz de hazırlayacaksınız günün birinde. Hepimizin dikkat etmesi gereken var. Basit bir örnek vereyim. Resim koydunuz değil mi? Onun üzerinde sağ tıklayıp o boyut kısmında bir diğer metin sayfasına geldiğinizde ona aslında bir metin de yazabiliyorsunuz. O resimde ne? Küçük bir cümle. Böyle hazırladığımızda bir PowerPoint sunumunu bir görmeyen geldiği için çok daha eşleştirilir hale getiriyorsunuz. Bazılarınız hep tasarım yapacak. Böyle koyuyor güzellik olsun diye. Görsellikleri tabii ki kullanacaksınız. Ama onların metin etiketlerini de kullanacaksınız. Ama o acil eder. Nasıl olsa belli. Kimin için belli? Yine bir grubu normal olup diğerleri dışladığımız zaman belli. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan bu. Yani yaptığınız şeyleri, yani bir sürü insanın yararlanabileceğini, farklı kişilerin okuyabileceğini aslında ortaya koymak bu da önemli. Evet. Bir şeyler daha söyleyeceğim. Bunu böyle aklıma gitti arkadaşlar. Siz bu anı yönlendirirseniz devam ederiz.
Bizden mi?
Bizim oluşturduğumuz şartları oraya kurduramadıkları için.
O kelimede pek
durdurma olmuşlar mı? Ya evet aslında şöyle yani kelimeler tabii ki yani bir şey diyeceksiniz. Aslında bunun en güzel tanımı yani herkes bunu farklı algılar ama bir kişisel görüş. Yani kördür mesela bana diyeceğiniz o yani. Bunun görme engelli, farkına ihtiyaçları olan kişi. Bir sürü şey söyleyebilirsiniz ama neden? Var olan algıyı değiştiremiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani isimler üzerinde acaba onu mu desem, bunu mu desem? Emin olun bak bir sürü insan sizin ona ne dediğinizle çok da ilgilenmiyor arkadaşlar. Yani engelli olan kişiler. Çok da ilgilenmiyor. Yani ne diyor ya acil olur mu? Yani bir şey diyor ay kusura bakma da öyle dedim ama falan değil. Yani hayatın bir parçası. O yüzden dediğim gibi hani ne kullanabilir bir kelime bulmaya çalışabiliriz yeni kelimeler. Ama çok şey olmuyor. Yani sonuçta bir şey diyeceksiniz. Ve bu kimlikse ben kişisel olarak en salt olanı, en çıplakça ifade ederi tercih ediyorum kişisel olarak. Ben körüm. Bu kadar. Sorun bir şey var. Peki arkadaşlar o zaman ben çok teşekkür ediyorum Nezih dediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Görüşelim. Gelene beklerim herkese. Kitap okumak isteyenler, başka bir şey için konuşmak isteyenler olursa her zaman buralardayız.
Ben bir şey sorayım.
Tabii ki.
Peki şimdi hani böyle konuştuk. Aslında hani hepimizin bildiği bir şey. Engelli diyoruz ama hani toplum onlara yetemediği için, toplum onlara uygun şartlar oluşturamadığı için onlar aslında engeller. Ve hani ileride çoğumuz hani danışman olacağız, farklı yerlere geleceğiz ve hani özel eğitim alanında diyelim çalışıyoruz ve ruhsal problemler oluyor işte biz de bazen uyum sağlama durumunda. Sonuçta o kişiden kaynaklanmıyor bu hani uyumsuzluk. Ve bu ruhsal durum toplumdan kaynaklanan bir şey ve biz de hani toplumu değiştiremeyeceğimize göre
evet.
Hani o kişiye o noktada nasıl yardımcı olabiliriz?
Çok, çok güzel bir noktaya değindin. Önemli. Çünkü toplumu tamamen değiştirmek bir ütopya arkadaşlar. Mümkün değil. Değiştiremeyiz. Çok zor. Şunu sadece sağlayıp, ya ona her şeyi veremeyiz bir kişiye. Ama dediğim gibi kişi bir kere şeyle ben çok ay kendinde çok şeyler var. Ne kadar hayat dolusun sen kendin. Ya Allah Allah ne yapayım yani oturup ağlayayım mı? Hayat dolu olmak nedir yani? Ya bunu bana niye söylüyorsun hayat dolu? Çünkü oturup ağlamam gerekiyor diye düşünüyor ya. Mesela sürekli baktığında sorundu falan gibi diye. Öyle değil yani herkes kadar hayat dolusun. Herkes kadar gülüm sensin şey yapan. Senin dediğin gibi oradaki mesele kişinin bence sizin yapabileceğiniz en temel şey kişinin kendi durumunu kabul edebilmesini sağlamak. Yani toplumu değiştiremez. Ama kişi kendi değişebilir bir yere kadar. Yani engelli olmasından dolayı oturup ağlayabilir. Tüm herkes bana kötü bakıyor ne yapacağım diyebilir. Ya da kendi için belki çözümler arayabilir. Ha bununla ben nasıl mücadele edebileceğim diye çözümler arayabilir. O çözümleri araması noktasında kişileri yönlendirmek lazım aslında. Değil mi? Toplumu değiştiremezsin veya o kişiye vah vah çok da üzüldüm sana da diyemeyeceğine göre. O kişinin biraz orada onları sorgulamak lazım. Durumu da ne kadar kendisini ne kadar kör olarak kabul ediyor? Gerçekten başkalarına mı benzemek derdi yoksa var olan haklarını mı savunmak? Kişinin önce kendi haklarının peşine düşmesini sağlamamız gerekiyor. Ben hakkımı aramazsam, ben bunların aslında bir şeylerin benim için gerekli olduğunu bilmezsem başkaları hiç bana bunu bilmeyecek. O yüzden bence kişilere, hani kendileriyle barışık olmamaktan bahsetmiyorum ama kişilere kendilerini daha iyi tanıyıp kendilerini kabul etmeyi yapabileceğiniz en önemli şey o arkadaşlar. Yani çözüm veremezsiniz şu zaman. Zaten bunları çok derslerde göreceksiniz. Psikolojik danışmanın şeyi başkalarına çözüm ayartamaz ama kendisini daha iyi tanımasını sağlayabilirsiniz. O da bu. Bu ben engelliyim ama bu benim eksikliğim değildir aslında duygusunu gerçekten bilmesi lazım bir şey. Kolay değil bu. Ben tamamen biliyor muyum? Bilemem. Değildir belki. Ama önce kişinin bu benim eksikliğim değil. Bunu gidermek için şunu şunu yapabilirim aslında diye. Yani kişilerin hayal kurmalarını, kendilerini hayal kurup hayalleri ürünün peşinden gitmeyi kişilere göstermemiz gerekiyor. Dedim ya, neden yapamam melankolisinden çıkarıp nasıl yapabilirim acaba sorusunu kişiye sordurmanız gerekiyor. Yapabileceğiniz en önemli şey o olur yani. Evet varsa ne konuşabiliyorsun?
Yeşerdi fındık dalları, yine yeşerdi fındık dalları. Acep ne olacak yarın halları, acep ne olacak yarın halları. Dalgalanıyor pembe şalvarı, dalgalanıyor pembe şalvarı. Kız Allah kullan gel. Gel yanıma, dola kollarını, dola boynuma. zalla pulla nerede gel yanıma. Dola kollarını dola boynuma. Tabya başında üç kız yan yana. Tabya başında üç kız yan yana. İçlerinden biri dedi bana. İçlerinden biri gözetti bana. Nur olsun seni doğuran ana. Nur olsun seni doğuran ana. Kız Allah bulan gel. Gel yanıma, dola kollarını, dola boynuma. Kız Allah bulla gel, gel, gel yanıma. Dola kollarını, dola boynuma. Kız Allah bulla gel, gel, gel yanıma. Dola kollarını, dola boynuma. Kız Allah bulla gel, gel, gel yanıma. Dola kolları, dola boynuma.
Evet. Güzel bir sunumdu hakikaten. Engin Hocam hakikaten.
Kusura bakmayın, bir saat boyunca beni dinlemek zorunda kaldınız arkadaşlar ama.
Her zaman dinlerim ben seni ya.
Teşekkür ediyoruz. Ramazan da tebrik etmiş. Olgun abim de tebrik etmiş.
Çok güzel bir
Olgun abim de demiş ki hocam valla çal playlistimizde yok muydu? Konuşmadık mı bugün hocam? Demiş ki bana mail atmasaydın çalmayacaktınız değil
olur
mi demiş.
Olgun abim ben parçanı ara ara çalıyorum. Haberi yok. Hatta Engin az önce şey diyordum. Olgun abi yeni parçalar yapsa da gönder de çalarız arada burada diyordum.
Evet. Aslında yaptı. Yeni parçalarda yaptı Olgun abim. Şey yaptı. Evet. Evet, evet Banu da çok güzel olmuş demiş arkadaşlar. Kendi kendime ayna tutmuş gibi oldum demiş. Gerçekten teşekkür ediyorum hani bu tür şeyler için. Bu tür geri bildirimler de önemli. Çünkü değişik zamanlarda bu tür şeyler yapmamız isteniyor benden. Ondan dolayı hani sizin vereceğiniz geri bildirimler bu anlamda önemli. Aslında bu birçok şey bildiğimiz şeyler. Yani anlattığım şeyler bizim kendi aramızda bildiğimiz şeyler görmeyenler olarak ama onu bir... Hiç görmeyen olmayan görenlerin olduğu bir sınıfta anlatıyordum. Evet. Hani ondan dolayı bazı sizin için yani tekrar etmiş gibi oluyoruz bazı bildiğimiz şeyleri ama onları başkalarının da anlaması gerekiyor. Yani bakış açılarını bence sorgulamaları gerekiyor. Bizim evet. de bakış açılarımızı sorgulamamız gerekiyor. Bunu aslında biz engelsiz erişimde hep söylediğimiz şeyleri anlatmaya çalıştım. Yani yani bizim sonuçta engelsiz erişim grubunda bunları değişik platformlarda, bu radyoda birçok işlediğimiz şeyi zaten dile getiriyoruz ama biz biliyoruz bunları, başkalarının da bilmesi lazım veya engelli biri görürken bir şeyleri şey yapması lazım, hani neyle karşı karşıya olduğunu fark evet. etmesi lazım. Aynı zamanda bizim de fark etmemiz lazım. Yani her anlattığımda hani bu bilinen şeylerin tekrarı ama her anlattığımda ben de kendim bir şeyler öğreniyorum. Yani her zaman şey yapmamız gerekiyor. Ya biz önce kendimizi hep yani klişe laflar mesela şeyler eksik olarak görmek çok klişe yani aman belki öyle görebilirsiniz ama değil çünkü bunlara öyle demekle ona inanmak ayrı şeyler hocam yani
tabii.
kendini nasıl ifade ettiğin yani dersin yani aa ben süperim şunu yaparım falan dersin ama içten içe aslında onu yapmanın amacı ulan birilerine bir şeyleri göstermektir tamam ben eksik değilimi göstermektir falan evet. tipinde. Yani hepimiz eksiz o ayrı tabii insan olman ama yani engelli olmak seni diğerlerinden daha şey kılmıyor yani aslında bunu anlatmaya çalışıyoruz yoksa ben mükemmelim söylemek de onu söylemeyi. Evet Ramazan Banu hepsine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İbrahim de yazmış ona da şimdi atlamak istemiyorum arkadaşlar şey yapmışken. Bu şekilde bir şeydi. Dediğim gibi bu dersin konusu bir dersti. Bizim aldığımız derslerden biriydi. Danışmanlıkta ahlak adında bir derste, özel eğitime girişle ilgili bir derste. Ve onlar değişik çevrelerden konuklar alıyorlar bu ders kapsamında, Deniz Hanım bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ve özel eğitimle ilgili bir konuklarının olmadığından bahsetmişlerdi. Onun için de ben derse girdim. O yüzden böyle bir konu oldu. Tekrar yazdıklarınız için de çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, böyle.
Güzel olmuş hocam. Bence yani gayet dinleyebildiğim kadarıyla, bir ara daha detaylı da oturup dinleyeceğim. Bence yani bir engelliliğe bakış açısını, bakış açısını engelli birinin anlatması kadar doğal bir şey olamaz bence. Gayet güzel olmuş.
Evet yani.
Çünkü yaşananları biliyorsun. Sorunları tesisi koyabiliyorsun. Neler, neden kaynaklanıyor. Bizim aldığın eğitimlerle bunu birleştirince güzel bir şey çıkmış yani.
Evet yani belli gözlemler. Yani aslında yaşadığımız hayatı bir şekilde tabii, yani işte. Koyuyoruz. Yani. Mesela dersten sonra nasıl bir tepki aldın diye soruyor Olgun abim. Ya aslında biraz sessizdi sınıf. Yani siz de fark ettiniz, aralarda sessizlikler oldu. Ben biraz daha sınıftan konuşmalar, interaktif şeyler bekledim ama orada da körlüğün işte şeyi çıkıyor. Daha sonra hocam, ya yani bu videoya alındı aslında, videosu da var. Şey olarak bir şekilde burada göremiyorsunuz yani sınıftaki yüz ifadeleri nasıldı falan tipinde ama daha sonra hocam hani bunu izleyen videoya alındı, bunun videosu da var. Bir ara bir Facebook'a da koyayım diyorum, hani belki başkaları da şey olur diye. Ben böyle böyle koymak lazım tabii, tek parça herhalde koyulmaz da. Ama MP3'ünü engel seçimden indirebilirsiniz, evet, bu evet, yazının. Çok etkilendiklerini söyledi yani yüz ifade. Orada o etkilenmeyi ben de hissettim sınıfta. Ama hani sonra kimse bana gelip ne oldu falan diye çok da fazla bir şey sormadılar hani o anlamda. O yüzden tam bilemiyorum nasıl bir etki yarattığını. Bunlar biraz zamanla çıkacak. Bunlar birinci sınıf öğrencileri arkadaşlar. 91-92 doğumlu bir jenerasyondu konuştuğum insanlar. Ben biraz geleceğe yatırımdı. Yani bunlar büyüyecek. Web tasarımcısı olacak. Rehber öğretmen olacak birçoğu. Bankalarda olacak. Kimi işveren olacak. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani dernekler şöyle bir şeyden farklı büyüsünler aslında. O önemli. Bize, bu da hepimize. Yani bütün engellilere bu tür şeyler de maceralar düşüyor. Bugün bir grupta bunu tartışıyorduk. Dernekler okullara zarf gönderip para toplatıyorlar. Her ne adı altında olursa olsun. O öğrencinin seni nasıl algıladığını düşünsenize. Ya o algıyı değiştirmek zorundayız. Ya ben o yüzden farklı bir şey sunmamız gerektiğini düşündüğüm için.
Evet.
Böyle şeyler bana geldiği zaman kabul ediyorum. Yani kendimi anlatayım da kendimi öveyim derdim değil yani oralarda. Zaten evet yani gerçekten şey vardı. O anlamda doğru bir algı vermek gerekiyor aslında. Onu şey yapıyoruz. Ondan sonra bu arada bir yatağımda MSN'den şeyler geliyor. Olgun abim ama güzel sorular falan var. Özel görüşenler olmadı. Olgun abim onu sormuş. Hani ama bir arkadaş da güzel soru evet ama bence güzel sorular geldi yani. Benim ne demek istediğimi anlayan, anlatabildiğimiz soruları aldığıma inanıyorum ben orada. Güzel sorular da oldu. Ama sonradan da kimse gelip bir şey sormadı açıkçası. Hani o da bir sorulması gereken bir soru. Yani belki çekindiler, belki şeydi. Hani yerimiz belli. Bilmiyorum ama hani özelden gelip bu neydi falan. Onu şeyde soruyorlar arkadaşlar. Bir de tabii öyle dersler zaman zaman işte engelliler. Daha böyle geyik yaptığımız dersler de oldu değişik yerlerde. Onlar da nedir? Ben mesela bir ders var yine. Onda zaman zaman gittiğimde engelli araçlarını tanıtıyorum. Bakın renkleri biz böyle tanırız deyip renk tanıyıcıyı gösteriyorum. İşte ondan sonra zilli topu götürüyorum sınıfta. Bak bununla böyle top oynuyoruz. İşte gözlüğü götürmüştüm en son derste. Titriyor. Hani bu tür araçların olduğunu, bizim engelsiz erişimde şöyle bir şey var. Engellilik bölümünde geçen onu gözden geçiriyordum. Körlükle ilgili sıkça sorulan sorular var. İçinde 26 tane soru var. Mesela bu tür şeyleri falan götürdüm. Hani siz de bu tür yerlere giderseniz bu tür konulardan yararlanın. Çünkü insanlar aslında çok merak ediyorlar yani. Bunlar rüyada görüyor musunuz? Bir falan tarzı. Şeyler aslında bunlar şey değil, geyik anlamında değil yani. Metin Şentürk vari olmadan da engellilikle ilgili mesajlar verebilirsiniz yani, aslında temel mesele o
yani, evet.
O önemli. Bu arada hocam mailler geliyor. Demek ki dinleyenler olmuş, sevindim ben. Herkes gitti mi acaba?
Yok, dinleyicimiz var bizim canım. Ben söylüyorum onu her zaman. Bizim dinleyicimiz var. Gayet de güzel dinliyorlar, takip ediyorlar programlarımızı.
Evet, Fatih çok güzel bir şey yazmış. Yani biri herkes engelli olabilir dediği zaman biri hocası da demiş ki siz hangi haklara sahipsiniz? Engeller de o haklara sahiptir. Yani bunun şeyi yok. Gerçekten ben en kıl olduğum söyleme onun, burada da bahsettim yani. Ya ne demek engelli, potansiyel engelli adayıdır kişiler? Tam herkes potansiyel engellidir farklı. Ama herkes potansiyel engelli adayıdır dediğin zaman yani birine korku kültürü yaratıyorsun yani. Ya sen de bir gün bak, senin babasına gelirse bugün ondan yap yani. Hep o örneği veriyorum işte. O zaman ne yapalım yani, kadın haklarını savunucuk diye kadın mı olalım yani? Böyle bir şey değil engellik, işte o kimlik olarak algılamak ya da bir eksiklik olarak algılamak, hani mesele onunla ilgili bir mesele aslında, onu vurguladık hocam.
Evet,
evet öyle. Yine üzerine de konuştuk biraz ama saat...
Saatlerimiz 2-3 dakikamız var.
Evet, programı birkaç dakikamız var. Aha. Hemen hatırlatalım. PowerPoint derslerimiz yarın saat 8'de başlıyor. Perşembe günleri saat 20 ile 21.30 saatleri arasında yapacağız PowerPoint derslerimizi. Bu hafta ilk dersimizi yapıyoruz. İnşallah o zamana kadar ödevimi yetiştiririm de sunuma geçeriz. Onun dışında yarışmamız hocam, biraz istersen tekrar duyuralım. 7 evet, Mayıs'ta.
7 Mayıs'ta yarışmamız.
Hı hı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde olacak değil mi hocam yerimiz?
Yeri. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde New Hall binası, yeni binada 04. Evet. 04 numaralı sınıfta olacak. Hem güzel ödüllerimiz, sürpriz ödüllerimiz, hem ikramlarımız olacak.
Evet. Yine eğlenceye bekliyoruz yani. Hem öğreneceğiz hem eğleneceğiz.
Evet, evet. Hem öğreneceğiz hem eğleneceğiz. Herkesi
başvurularınızı
bekliyorum.
Başvurularınızı yapın arkadaşlar. Tamam. Gruplarınızı oluşturup.
Evet, başvurularınızı bekliyoruz. 3 kişi. Yani 3 kişi olmasanız da şey yaparsınız ya, başvurabilirsiniz. Biz orada da bu grupları birleştirebiliriz. Ya burada şey değil. Bu sene ödüllerimiz biraz daha mütevazi arkadaşlar. Geçen sene netbook verebilmiştik. Bu sene biraz daha düşük ödüller verebiliyoruz. Sponsor bulamadık aslında. Ne yalan söyleyeyim yani, bunu bilerek de değil. Ama bu işin de çok ödül bazlı da girmesini istemiyoruz
tabii,
aslında.
Tabii yani burada aramızda eğlenmek, bir şeyler öğrenmek, birlikte
o da birlikte geçirmek. Olalım, vakit geçirelim. Mesele o yani.
Evet. Yani.
Ramazan kayıtları sana göndereceğim. Onu da şey yapmış. Bu arada engelsiz erişime de koy... Hocam bu kaydı da ayrı koyup linkini gönderirsen hani sitede. O kaydımızı da isteyen...
Aynen indirebilirler, evet.
Evet, bu arada hocam MSN mesajlarını bir taraftan şöyle, Mehmet abi de yayınımıza almaya hazır. Başka kim yazmış?
Ben
kusura bakmayın.
Ufak bir parça çalmadan bırakmam ha.
Evet. Bu arada arkadaşlar geçen hafta biz evet, yarışmamızda şifre var mı? Var ama yarışma sonunda açıklayacağız şifreyi.
Şifreleri yarışma sonunda vereceğiz.
Evet, bu bilen bakalım. Yarışmamızda tüm soruları şifrelendirdik. Canan soruları hazırlıyor arkadaşlar. Yani Canan soruları düzenliyor daha sonra. Sorular bir havuzda toplandı. Engel Seçim grubundan Canan soruları şu an düzenlemelerini yapıyor. Kendisine ulaşırsanız belki şifreyi de çözersiniz. Yani o... Matematik alanında da iyidir ama onu bilmiyorum, onu
güzel
koydum.
Evet. İyi olduğu için.
Şifreledik, sonunda açıklayacağız. Hı-hı. Soruların yarısı büyük, yarısı küçük, ortada buluşturup sonra 2'ye 2 ile çarpıp 4'e bölerseniz çıkan sonucun 3'te 1'i, kalan 3 çıkıyorsa o şıklardan 2 ile çarptığınızda olan bir şey oluyor.
Karışık bir şifre ama çözüm.
Evet. Bu arada geçen hafta biz Kaybedenler Kulübü'ne gittik. Dinleyenler var mıydı bilmiyorum Kaybedenler Kulübü'ne. Oradan da şarkılar çaldık mesela. Sigaramın Dumanını oradan çaldık.
Son şarkıyı da, parçayı da oradan çalacağız.
Evet, hakikaten güzel film olmuş. Ben sevdim açıkçası Kaybedenler Kulübü'nü. Kent FM'de Adem Abiler da, değil mi hocam? Siz dinliyor musunuz epey
ben
programı?
Ben arada YouTube'dan... denk gelip bakıyordum. Enteresan gelmişti program bana da. Arada denk geldiğim zaman öyle bakıyordum da. Çok hani şey dinleyicisi değildim. Hani baştan sona... dinleyicisi değildim de öyle arada denk geldiğim zaman enteresan program deyip
evet bahsediyorum. Evet, son bir bu şarkıyı çalıyoruz ve daha sonra da veda diyoruz. Haftaya yine bu saat. Haftaya ayın kaçı?
Haftaya ayın
27'si.
27'sidir. 28'i midir? Bugün
20'si
olduğuna göre.
20'si 27'si, evet. 27 Nisan'da haftaya yine bu saatte yeni konularla ve belki yeni konuklarımızla, belki yani yeni parodiler de koyabiliriz ve bunlarla beraber olacağız.
Evet.
Görüşmek üzere diyoruz.
Haftaya kadar kendinize iyi bakın.
Kendinize iyi bakın.
Haftaya kadar.
Haftaya kadar daha çok iyi
daha
bakın.
Daha çok iyi bakın. Haftaya bizi tekrar dinleyin.
Ve yarışmamıza gruplarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Üçer kişilik ya da üç kişi olamasanız da Ankara dış, İstanbul dışından da katılabilirsiniz. Evet. Ki bu sene de var yine İstanbul dışından katılacaklar. Evet, bu sene de bekliyoruz. Evet, görüşmek dileğiyle.
Görüşmek dileğiyle.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz.
İyi geceler.
Reviens, je suis là. Ça fait longtemps déjà. Que j'attends, je t'attends pour te revoir une fois. Viens un jour, viens, retrouve-moi au même endroit. Embrasse-moi, tu verras, tout sera comme autrefois.
Arkadaşlar Fatih yayınımız için çok teşekkür etmiş ve her hafta çok güzel şeyler yayınladığımızı söylemiş, onu söyleyeyim. Banu da yarınki PowerPoint kaydınızı koyacak mısınız demiş. Tabii ki onları da her hafta engelsiz erişime program yayınlandıkça koyacağız. Onları da hatırlatmak istedik.
Evet. O zaman tanıtımımız giriyor.
Bu yayınımızda bu akşam sistemimize koyacağız değil mi hocam? Bir kopma olmadı. Evet.
Yok, kopma olmadı. Kopma olmadığından seviniyorum vallahi.
Evet. Koyması daha kolay oluyor.
Aynen öyle. Siteye,
yoksa birleştirmek gerekiyor.
Birleştirmek gerekiyor ayrı ayrı. Hele 3-4 tane kopma oldu mu tamam artık. Toparlayabilirsen.
Evet.
O zaman yayınımızı bırakıyoruz az sonra. Tanıtım geldikten sonra. Haftaya tekrar görüşmek
üzere. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi geceler.
İyi geceler.
Hocam hadi yakala.
Oh.
Al.
Ver. Ooo, nasıl vurdun lan?
Hocam, al!
Ver, ver, ver, ver, ver!
Ooo!
Müthiş bir
şov!
Evet, devam.
Hadi program başlıyor, çocuklar hadi!
Hocam ya, hocam! Ha. Hocam, program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim
at hocam? At hocam, at! Vur,
atıyorum
hadi.
Hocam!
Vur!
Hocam geliyor!
Vur!
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz!
Eyvah! Cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık. Bir de parçaları toplayın dedi hocam.
O parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti arkadaşlar. Biz gidiyoruz hadi. Hadi, hadi radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın
boş
ortalığı.
Ya, boş verin
hadi
ya,
hadi görüşürüz.
Hadi gidiyoruz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidin.
Toplamak isterdik. Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Şurada aynı şey yapıyorsunuz ya. Yemek
hadi koş.
Anlamıyorum ya. Hala aynı şey yapıyorlar bunlar ya. Yine yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Erişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
radyo gören parmakla
ben Engin,
ben Adem
hepinizi bekliyoruz.